Merhabalar herkese. TNT Podcast'in 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Tuncer Aydarlar.
Ben Taylan Akıl.
Bu bölümümüzde son 10 yılın en ünlü aksiyon franchise'larından bir tanesi olan John Wick'i konuşuyor olacağız.
Aynen öyle.
Hatta daha da özelinde hala vizyonda olan John Wick'in 4. filmini.
Hala vizyonda değil mi? Hala evet. Sinemalarda evet.
Neden olduğunu anlamadığımız bir şekilde adı John Wick Chapter 4 olarak çıkan filmi tartışıyor olacağız. Ama öncesinde franchise ile ilgili genel yorumlarımızdan da bahsedeceğiz tabii.
Aynen.
Filmi izlemeden bu programı dinleyenler, izleyenler için şunu da söylemiş olalım. Uzunca bir süre boyunca spoiler vermeden ilerleyeceğiz. Zaten öncesinde bir John Wick serisiyle ilgili genel yorumlarımızı yaptığımız kısmı olacak. Sonrasında da 4. filmi spoiler vermeden kısaca değerlendirip sonrasında artık hikayeyle ilgili söyleyeceğimiz her şeyi söylediğimiz kısma geçebiliriz. Orada yine zaten uyarıyı veririz. Dolayısıyla filmi izlemediyseniz de güvenle belli bir kısma kadar bu bölümü dinleyebilirsiniz.
Aynen öyle. Biz zaten uyaracağız.
Dedikten sonra sana ilk sorumu yönlendirerek başlıyorum.
Yönlendir abi.
2014'te çıkan ilk filmiyle başlayan John Wick serisi senin için ne ifade ediyor kardeşim?
Benim için çok şey ifade ediyor. Abi şöyle aksiyon filmlerine çok böyle ayrı bir sevdası olan biri değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Birçok insan gibi çerezlik tüketiyordum açıkçası. Ama onda bile hatta birçok aksiyon filmine açıkçası şey yapıyordum. Hani erteliyordum. Ertelemekten hatta izlemediğim çok oluyordu. John Wick'i bile böyle bundan bir pandemi sürecinde 2020'nin yaz aylarında ilk 3 filmini de izledim. Hep görüyordum, şey yapıyordum falan ama hani okey yani... Aşırı derecede aman izlemeliyim falan gibisinden ilgimi çekmiyordu. Fakat birçok aksiyon filminin yanı sıra çok daha tekniksel açıdan aynı zamanda hikayenin anlatılışı açısından da bir farkı olduğunu söyleyebilirim yani izlediklerim arasından da. O zaman merakla beklediğim aksiyon franchise'ı olarak bir tek John Wick'i söyleyebilirim bu nedenle yani.
Şimdi burada görevimiz tehlikeye büyük bir haksızlık yaptığını düşünüyor. Yani. Aynı zamanda Dominic Toretto'muzun hikayesi Hızlı ve Öfkeli'yi de nasıl bu kadar arka plan attığını şaşırıyorum.
Hızlı ve Öfkeli şimdi. Oralara hiç girmeyelim de. Yani görevimiz tehlike ama dediğim gibi hani görevimiz tehlike de ilk 1-2 filmini falan izlemişimdir maksimum yani.
Belki resmen aksiyon filmi sevmeyen bir adam çıktı podcast'te.
Hayır abi. Yani...
Şu an bu masada kartlar tekrar dağıtılıyor.
Hayır abi, sevmemekle alakası yok. Sadece dediğim gibi aşırı derecede radarıma düşmediği için evet ya çıkmış hemen izlemeliyim falan gibisinden bir durum olmuyor bende ya. Yani.
Tamam, o zaman son söylediğin yorum üzerinden şunu sorayım. John Wick'i senin için diğer aksiyon filmi franchise'larından farklı kılan neydi? Ya da ne hala?
Ne olabilir? Ya şöyle söyleyeyim. İzlediğim bütün John Wick filmlerinde özellikle sonuncusu buna dahil. Abi yapmak istediği şeyi çok iyi yapıyor. Aksiyon sahne sekansları çok iyi çekilmiş
oluyor. Ne peki
hepsini.
Yapmak istediği şey?
Abi gösterdiği aksiyonu hiç aslında böyle şey de yapmadan nasıl diyeyim? Aşırı derecede böyle ne derler? Büyütmeden çok da kahramansı bir hale getirmeden karakterin de aslında ne kadar kolay zarar görebileceği hissiyatını her dakika sana hissettirerek.
Burada John Wick'e çarpan 18 tane arabanın görselini ekleyelim de ne kadar kolay incindiği bir görülsün.
Aynen öyle. Ya 4'te olay biraz daha farklı, onu da konuşmuştuk zaten. Ama onunla beraber de şöyle, ritmi çok iyi abi filmlerin.
Evet,
filmlerinin ritmi gerçekten kendini kaptırman konusunda çok yardımcı oluyor. Ve abi mükemmel aydınlatma ve mükemmel sinematografiye evet. Sahip bütün filmleri. Yani
katılıyorum.
Ders niteliğinde ya. Özellikle 4'le beraber 4 bence bunu da zirve yaptıkları bir film olmuş. Bu kadar mı güzel aydınlatılır? Bu kadar mı güzel çekilir her yer? Hani zaten lokasyonlar çok güzel. Yani bir de son filmdeki lokasyonda malum oralara da gideceğiz.
John Wick dünya turu.
John Wick de dünya turu oluyor gerçekten filmde de hakikaten. Bu açıdan hani teknik şeylerin yanı sıra gerçekten seni filme alıp hipnotize edebiliyor abi bu şekilde ritmiyle beraber.
Tamamdır. O zaman ben ilk filmle ilgili yorumlarımdan girip bir John Wick serisinin benim için neden ayrı bir yerde olduğunu söyleyeyim.
Sen benden daha çok şeysin.
Evet, ben severim John Wick'i. Evet. Bir de yani aksiyon filmi de severim ben. Hani görevimiz tehlikeleri de ilk filmi severdim, ikinci filmi dedikten sonra 3 de yine ortalamanın bir tık üstündeydi benim için. Aha. Ama Ghost Protocol'den itibaren... Görevimiz tehlikeleri de ben hep ağzım açık izledim. Hızlı ve öfkelileri de yani çok daha çerezlik bir yerde değerlendirmekle ve giderek absürtlüğünün arttığını düşünmekle birlikte.
Evet.
Çıktıkça izlerim. Yani işte John Wick 4'ü izlemeye gittiğimde geçen gün. Öncesinde Hızlı ve Öfkeli onun trailerını gösterdiler. O bile mesela bana bir şey dedirtti. Ya okey izlenir bu da madem bitiriyorlar hani son şansı da veririz falan. Yok çünkü Hızlı ve Öfkeli'nin ilk filmini de ben mesela çok severim. Tokyo Yarışı yine bizim nesilden herkesin muhtemelen çocukluğunda ayrı bir yere koyduğu böyle tam Need for Speed havasını
yansıtan şeyi var,
bir filmdir falan. Ama John Wick'in ya özellikle ilk filmden itibaren bence başardığı en iyi şeylerden bir tanesi ana karakterini çok iyi tanıtıyor.
Aynen.
Yani herhangi bir aksiyon filminin bu kadar iyi bir ana karakter tanıtımı olmayabilir abi. Çünkü hani ilk filme bakıyorsun. Bir de bu arada ilk filmin çok ilginç de bir dinamiği var. Normalde işte aksiyon filmlerinde genelde böyle bir ilk 10 dakika içinde falan olaylar gerçekleşmeye başlar. Yani aksiyonun içine girersin. Bazılarında hatta direkt açılış sahnesinden girersin ki serinin diğer filmlerinde de aslında açılışla birlikte seni o aksiyonun içine sokuyor. Ama ilk John Wick öyle değil.
Evet.
Yani başlıyor işte adamın karısı ölmüş, işte travma atlatma sürecini izliyorsun, yok köpek geldi etti bilmem ne derken ilk belki 15-20 dakikası neredeyse yarım saate hiçbir aksiyon yok.
Filmin hatta color grading'i bile çok depresif başlıyor evet, yani açıdan.
Yani şeyi gösteriyor
aksiyon
sana.
Aksiyon filmi gibi başlamıyor hakikaten yani.
John Wick'in yıkık bir adam olduğu hissini veriyor önce sana. E bir de abi çok net bir yerden alıyor motivasyonunu. Şimdi sana önce karakteri gösteriyor. Karaktere acıyorsun, ediyorsun. Üstüne köpek gelmiş. Köpek de dünyanın en tatlı köpeği falan.
Beagle mıydı?
Beagle. Evet. Bu arada orada çok mantıklı bir tercihleri var. Muhtemelen yine bu filme ana izleyici kitlesi olarak görev yapacak işte 15-20 yaş arası grubun hepsinin çocukluğunda Kediler ve Köpekler film serisini izlemiş olması ve o film serisindeki ana karakter köpeğin de bir Beagle olması üzerinden evet, Beagle'lara duyduğumuz yakınlığı John Wick'i de yavru bir Beagle'la eşleyerek çok güzel istismar etmişler diyeceğim. E bir de bunun yanında işte zengin züppe çocuğu olarak hepimizin zaten Game of Thrones'dan tanıyıp hali hazırda nefret ettiği oyuncunun adını hatırlamamakla birlikte işte Game of Thrones'ta Theon Greyjoy'u oynayan çocuk var yine burada da Yosef rolünde. E şimdi o gelince sen zaten karşı tarafa bir nefret olarak başlıyorsun. E bir de John Wick'in hep bir zaten şey havası var. Ulan bana yeminimi bozdurmayın bak bilmem ne. Ve şey çok iyi abi John Wick'in kim olduğuna ne yapabileceğine falan dair hiçbir şey görmeden yani işte en gördüğün hani badass sayılabilecek hareketi benzinlikte kendisiyle Rusça dalga geçerlerken birden dönüp Rusça cevap vermesi. Ama onun dışında çok bir artistliğini görmüyorsun o zamana kadar. Karakteri ilk kez şey üzerinden tanıyorsun. Yosef'in babasının ki evet, ağır mafya abi olarak poz kesen bir adamın. Siz John Wick'in arabasını mı çaldınız? Falan diye böyle o yıkılışını gördüğünde diyorsun ki aa bu adam neymiş
baba
ya.
Baba Yaga'dan bahsediyor.
Ve evet yani karakterin kendisini görmeden ne yaptığını bilmeden önce işte Bodrum'daki çimento döktüğü betonu kırarken ki hareketleriyle paralel kesimlerde karakterin hikayesini dinliyorsun. İşte barda 3 adam öldürmüş ve çok şey yani nokta atışı bir tanıtım.
Evet.
Yani diyor ki çok bak bir cümleyle özetleyebilirsin John Wick'i. Boogeyman değil, Boogeyman'i öldürmek için çağıracağın adam. Bunu diyor bir de tabii şey de çok iyi o esnada. İşte dediğim gibi hem paralel kurguda kestiği yerler tabii. John Wick'in. Mesela John Wick filmlerinin yine başka aksiyon franchise'larında görmediğimiz karakterin hazırlığı kısmını da çok güzel gösterme gibi bir huyu var. İlk filmde başlıyor sonraki filmlerde devam ediyor. İşte takım elbise alışından tut da hangi silahları seçtiğine, nerede gidip konakladığına falan hepsini detaylı bir şekilde gösteriyor sana. Sen zaten daha hiç aksiyona başlamadan büyük bir şeyin gelmesini bekliyor oluyorsun izleyici olarak. Bir de hani karakterin kendisini görmeden ondan kimlerin ne kadar korktuğunu görünce. Ya çünkü adam bayağı oğluna şey diyor. Oğlum işte oğlu şey diyor ben ne yapayım şimdi baba diyor. Bir şey yapma. Zaten yapabileceğin bir şey yok falan diye böyle yanına şap şap vurup sonra yolluyor oğlunu. Ve hani kendisi, yaveri, çevresindeki herkes de şey mi olduğunda. Abi başa gelen çekilir.
Yani minik bir alamete.
Bir halt yemiş olan yapacak bir şey
ve
yok.
Ve bu şey açısından da çok garip böyle. Senin empati kurduğun, bağlandığın karakter, kurban olarak gördüğün karakterden bütün filmdeki herkesin ölümüne korkması falan da çok enteresan bir şey yaratıyor yani.
Kesinlikle.
Paralel yaratıyor yani.
Kesinlikle
normalde çünkü kurban olan karakter için herkesin ondan korkması durumu çok alışık olduğumuz bir tercih değildir hikayelerde.
Tabii canım. Bir de yani artık Bruce Willis'in belki aksiyon sinemasına getirdiği şeylerden bir tanesi. Ana karakterin böyle biraz daha dezavantajlı konumda olduğu Evet. Yere doğru gitmişti ya işte Die Hard'larla aynen. birlikte falan. Hani ana karakter hepimizden biri ama karşısında ondan çok üstün bir güç var. Yine de hepsinin üstesinden geliyor gibi.
Evet.
John Wick onu da kırıyor. Yani...
Sonraki filmlerde yine bu ortaya çıkıyor biraz daha high table muhabbetleriyle ama başlangıcı kesinlikle öyle değil. Başlangıcında ne olacağını gerçekten hani çok rahat bir şekilde biliyorsun aslında.
Ya bir de şeydir işte Kurtlar Vadisi'nden falan alıntılamak gerekirse Polat Alemdar sendromu diyebileceğimiz ana karakter herkesi tek seferde vurur ama kimse onu bir türlü vuramaz.
Aynen.
Olayına da çözüm bulmuş oluyor aslında. Çünkü herkes zaten bu herifi bu işin en iyisi olarak biliyorsa evet abi bu adam üstüne evet. 50 kişi de yollasan onları tak tak indirir gerçekten.
Filmde sende yarattığı ilk böyle ulan acaba dediği kısım işte şeyin karakterinin adı Martin miydi? Willem Dafoe'nun karakteri. Eski arkadaşı.
Marcus.
Falan. Marcus pardon. Onu falan Viggo şey yapıyor ya çağırıyor onu hesapta kiralıyor. 2 milyon doları öldürmek ister misin falan filan diye. Acaba dediğin ve hakikaten karakterin ulan bu abi de yetkili birine benziyor bu Willem Dafoe. Acaba gerçekten tehlikede mi falan dediğin tek şey o galiba biri içerisinde. Başka yok o da zaten ayrı evet. bir hikaye.
Buradan hemen bir diğer çok iyi kısma geçeyim o zaman. Yan karakterleri çok akılda karıcı.
Evet.
Yani hani Hızlı ve Öfkeli de her filmle birlikte aileyi biraz daha genişletmeleri klişesini bir kenara bırakırsan başka hiçbir aksiyon franchise'ında bu kadar akılda kalıcı yan karakterler gördüğümüzü hatırlamıyorum ben. Yani casting'i zaten çok başarılı. İşte Ian McShane gibi
evet.
hakikaten Continental'in başında yetkili bir abi pozu kesebilecek birini o role koymaktan
filmi
tut da.
Filmi birçok yerde alıp götürüyor.
İşte Lance Reddick'in şeydeki...
Caron.
Ne denir o adama? Lobideki resepsiyonist. Aynen. Ama aslında işte otel, otel
aslında,
müdürünün
evet.
sağ kolu. İşte onun dışında diğer suikastçileri gösterdikleri tipler falan. Hani ya dediğim gibi Rus mafya babası olan Michael soyadını asla söyleyemeyeceğim. Nyquist. Yani bile. Ne kadar tipinin nokta atışı ve oyunculuklarının da iyi olduğunu
evet.
düşünürsen. Tabii bunda Derek Kolstad'ın hakkını vermek gerekiyor. Senaryosu çok çok iyi yazılmış bir film bence. Hani burada şey diyebiliriz tabii işte ya aksiyon filmi zaten senaryosunu yazmak ne kadar zor olabilir falan diyebiliriz. Ama bir yandan da hiçbir aksiyon filminin işlemediği kadar temiz işleyen bir senaryosu var John Wick'in. Yani hem bu kadar fazla aksiyonu filmin içine sokup hem de bir yandan yine her filmde biraz daha fazla zaman ayrılan dünya yaratımını bu kadar temiz yapmak. Çünkü ilk filmden itibaren aslında ana oyuncuların çoğunu tanıtıyor sana. Continental'i de biliyorsun, John Wick'i de biliyorsun.
Evet.
İşte onun yanında şeyi de gösteriyor. İşte Continental altınıyla kiralayabildiğin ceset toplayıcı adamları da gösteriyor. John Wick'in polis kankasını da görüyorsun. Ne bileyim John Wick'in arabacısını da görüyorsun. Hani herkesi gösteriyor sana ve bu karakterlerin birçoğunu sonraki filmlerde tekrar da getiriyor.
Evet.
E tabii ilk filmin çok basit bir çıkış noktası var aslında. Ya hanımımdan kalma köpeği öldürdün. Kardeş yapacak bir şey. Hepinizi
bir,
temizleyeceğim
bir
ben.
Arabanın da bir şeyi var zaten.
Tabii ayrı. Zaten hanımından gelen ilk mektupta da yazan şey... Birine bağlanman lazım, birine sevgi göstermen lazım ve araba sayılmaz diyor kadın da mektupta. Ama işte ilk film aslında zaten. Köpeğin intikamını alış hikayesi bir anlamda.
Aynen öyle.
İkinci filmin başında şeyi görüyoruz. Bu sefer arabanın intikamını almak istediğini. Arabam da arabam diye gidip. Bir de şey çok ilginç. Mesela sonradan fark ettim ben bunu tekrar döndüğümde. Her film aslında bir önceki filmin nerede kaldığını göstererek başlıyor.
Evet, birbirlerine çok filmin... iyi bağlıyorlar evet, ve bir de şöyle bir şey var. John Wick ilk birinci filmi çekilirken onun bir seri olacağını düşünmeden çekiyorlar. Aslında tek bir film gibi çekiyorlar. Bunu düşündüğün zaman hatta ona daha sonra geliriz. Ondan daha sonra bahsederim. Biraz daha spoiler kısmı çünkü. Fakat hani buna rağmen parçaları birbirlerine bu kadar iyi bağlayabilmeleri çok başarılı. Yani o açıdan belki de senaryo için düşünmüşler de diyebiliriz yani.
Hı hı.
Dördüncü filme kadar çünkü hakikaten sonra bu
tık,
oldu
tık,
sonra
tık,
sonra
tık.
Şu oldu evet. Sonra bu oldu ondan dolayı şu oldu falan deyip ilerleyebiliyorsun.
Bir de yine ilk kez izlerken fark etmediğimiz ama işte dördüncü filmi izledikten sonra hepsinin anlamlandığı çok ufak ileriye dönük yatırımlar da var aslında.
Evet.
Yani ikinci filmde atıyorum bir karakter diğerine bir şey söylüyor ve sen o an onun ne gibi bir sonucu olacağını öngöremiyorsun. Hı-hı. Ki aslında bütün anlatının temelini de bir hareketler ve bunların bir takım sonuçları
aynen
üzerine
öyle.
Kurduğunu düşününce hani o an göremediğin sonuçların dördüncü filmde dönüp de nereye bağlandığını görmek aslında bütün anlatıyı ayrı bir boyuta da taşıyor.
Evet.
Şimdi ilk filmin bence hit olmasına dair birkaç kritik nokta daha var. Bunlardan bir tanesi yıllarca işte Hollywood'un İsa'sı olarak gördüğümüz Keanu Reeves gibi
evet, kesinlikle.
Yıllarca da yaşlanmayan ve bebek yüzlü kalan bir aktörü Birden işte saç sakal uzamış. Hani evet. Aşırı badass bir halde geri getirmek.
Adam da daha sonra stili o oldu ya.
Evet ya. Abi Keanu Reeves'i tamam. İşte Matrix'lerle birlikte hafiften bir aksiyon yıldızı noktasına götürmüşlerdi. Hı hı. Ama onun dışında oynadığı rollerde de hep. Yani bebek yüzlü masumane karakter ki Matrix'teki Neo karakterinin de zaten öyle bir herif olması Keanu'yu evet. O rol için biçilmiş kaftan yapıyordu. Ya da o kadar büyük aksiyon hareketlerini o tipte nerd bir heriften beklemeyecek olman onu satıyordu. E şimdi birden bir bakıyorsun ya adam kariyerinin yarısını, hayatının da muhtemelen üçte birini falan 25 yaşlarında babyface bir herif olarak geçirmişken bir anda 50 yaşına attı, tamam mı? Saç sakalı uzatınca John Wick tipiyle, çünkü oturdu da artık o herifin üstüne, yanakları evet. Çöktü, bir şey oldu falan. Adam birden 25 yıl yaşlandı ve sanki bir 25 yıl daha o tipte kalacak gibi duruyor şu an. Keanu Reeves gibi bir herifi bu kadar badass bir aksiyon karakteri olarak konumlandırabilmek bence apayrı bir başarı. Bir de senin de ilk yorumunda söylediğin işte aksiyonun bu kadar temiz ve akıcı görünebilmesinde de yönetmen Chad Stahelski'nin
evet.
Matrix'lerden bu yana hem kendisi bir aksiyon koordinatörü hem bir dublör olmasının getirdiği bir türe ve onu gösterme şekline hakimiyet de var. Yani adam zaten şeyi biliyor. Hani stunt nasıl yapılır? Bu karakter nerede ne hareketini yapacak biliyor. Dolayısıyla onu nasıl göstereceğine dair de çok net bir fikri var ve ilk filmden beri gördüğümüz yaratıcı sinematografi kullanımları da var aslında. İşte çok şey sert ışıklarla bir şeyleri aydınlatmak ya da karanlık ve ışık ayrımını çok net kullanmaktan tut da her filmin color gradinginde yeni şeyler denemeye kadar bütün filmlerde tekrarlanan birçok teknik başarı olduğunu da söyleyebiliriz.
Aynen öyle. Bu şeyle alakalı ekleyeceğim. John Wick bir de film olarak da Keanu Reeves'in uzun bir zaman sonra 2000'lerde falan hiç böyle büyük bir filmi de yok.
Doğru.
Uzun bir zaman sonra merkezinde olduğu ilk büyük film falan bir şey var. 47 Ronin diye bir tane film var. Bir samuray evet. filmi. Orada evet, bir doğru. başta. John Wick'e John Wick'in biraz daha mağara adamı halinde bir şeyinde. Sakallar, saçlar daha bir uzun. Orada bir görüyoruz. Çok başarılı bir film değil. Çok ses getirmedi. 2013 o da.
Hı hı.
Onun haricinde büyük bir filmi yok. Yan roller haricinde veya böyle çok düşük bütçeli filmlerin başrol pozisyonları haricinde büyük bir prodüksiyonda yer almıyor o zamana kadar. 2014'teki John Wick'le beraber ilk defa böyle bir projenin merkezine geliyor Matrix'ten bu yana. O da bu açıdan önemli yani. Keanu Reeves'in aslında bir canlanışı gibi de bir şey.
Tabii canım, bir de yani Keanu Reeves'in gerçekten o işte star imajı diyebileceğiniz evet. şeyi de büyük faydaya çeviren bir film serisi
aynen
oldu
öyle.
John Wick.
Aynen öyle.
Yani eminim ki hani hikayesini işte dünya yaratımını osunu busunu hiç umursamayıp sadece Keanu Reeves'in yüzlerce adamı öldürdüğünü evet. görmek için seriyi takip eden hayranlar da vardır illaki.
Ki
tamamen geçerli bir bahane
tamamıyla
aslında.
Geçerli evet. bir bahane ve zaten şeyi var ya hani bir yerden sonra zaten filmin bu kadar da özellikle ikinci filmle beraber başlayan bir dalga oldu ya hani yaratıcı bir şekilde birini öldürmek.
Evet.
Hani abi her yerde evet. kliplerini görüyordun artık filmin yani. Hani filmi izlemesen bile açıp John Wick klipleri falan izleyebiliyorsun. Yani filmin plotline ile alakalı hiçbir fikrin yok ama sırf aksiyon sekanslarını izlemek bile keyif verebiliyordu sana yani.
Ya burada işte şeye gönderme yapalım. Feyyaz Yiğit'in bana paspaslı adam öldürdüler evet. sahnesi. Hani ilk filmin zaten en kilit repliklerinden bir tanesi. İşte barda 3 adamı bir kalemle öldürdü evet. geyiği. Ki hani dediğim gibi her filmin bir öncekine gönderme yapması. Mesela ikinci filmin başında ilk filmde öldürdüğü mafya babasının kardeşinin mekanından arabasını almaya gidiyor.
Evet.
Ve aynı adam aynı cümlelerle John Wick'ten bahsediyor falan. Hani birinci filmin recap'i gibi bir şeyi ikinci filmin ilk aynen 10 dakikasında öyle. Yaptırıyor sana. Orada da şey muhabbeti işte.
O da Peter Stormare olması lazım
evet,
şey.
Tam
Abraham
şeyi söyleyecek. Tarasov. İşte zaten barda 3 kişiyi bir kalemle öldürdü falan. Arkasındaki adam şimdi evet evet biliyorum hikayelerin hepsini dinledim
Allah
falan.
Allah kahretsin.
Adam da şey diyor zaten. Yani onunla ilgili dinlediğin hikayelerden söyleyebileceğim tek şey bayağı bir sadeleştirilmiş olmaları falan tarzı bir repliği var orada. Yine mesela ikinci filmle birlikte bence serinin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi daha da parlıyor. Bir mit inşa etmeyi başarıyorlar abi. Yani o suikastçılar evet. dünyası diyebileceğin John Wick evrenini her film biraz daha genişletmeye başlıyorlar. İşte high table dedikleri yüksek şura diyelim artık aynen. ona. Hani yüksek şura dediğimiz suikastçiler karar meclisinin ve ona bağlı olarak operasyon yürüten herkesin kendi arasında nasıl bir hiyerarşi olduğunu, onların ne gibi kuralları olduğunu ve evet. bu kuralları çiğnemenin ne gibi sonuçları olduğunu İkinci filmden itibaren sana çok net gösteriyor aslında.
Ne kadar da ancient bir çok böyle uzun zamandır da oluşmuş bir oluşum olduğundan da falan anlıyorsun yani.
Tabii canım sana
falan.
Şeyi söylüyor yani, yani bu herifler evet. Bayağı yıllardır var. Evet. Bütün dünyadalar.
O klasik komplo teorisini işte adamlar aslında biraz da ayakları yere basan bir hale getiriyordu. Abi birkaç tane zengin adam dünyayı yönetiyor falan halini çok daha kompleks bir organizasyon şeklinde getirip filmde bu şekilde sunuyorlar.
Abi bir de ikinci filmdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet ikinci filmde. Bu arada şey de çok başarılı, hemen onu da söyleyeyim ikinci filme geçerken. Her film sana John Wick'in bu olaylara yeniden çekilmesi için geçerli bir neden sunmayı başarıyor.
Evet.
Çünkü ilk filmde şeyi söyleyebilirsin abi, tamam intikamını aldın artık sen. Bırak bu işi yani, zaten bırakmıştın. Ve ikinci filmin başında aynen. Görüyoruz ki evet zaten bırakmış. Yani adam evine çekiliyor, yeni köpek almış, yaşıyor falan
ateşkes
derken.
Ateşkes falan istiyor falan.
İşte birden şey çıkıyor karşısına. Abi senin bize bir sözün vardı. Bak mühür, emir demiri keser bu işi, yapacağın mecbur gibi bir yer geliyor. Ve herif diyor ki yapmayacağım derken işte evini bombalıyorlar bilmem ne. Olaylara tekrar çekildiğini görüyorsun zaten. Evet. Kendisi istemediği halde. Şimdi ikinci filmde şey sahnesi çok hoşuma gidiyor benim. İşte Roma'ya gidiyor o aldığı yeni görevi yapmak için. Hı hı. Roma'daki kontinentale giriyor. Oradaki kontinentalin sahibinin söylediği bir şey var. Papa'yı öldürmek için mi geldin diyor. Yok diyor. Tamam o zaman iyi avlar falan yapıyor. En iyi odasını veriyor falan. Hani şeyi görüyorsun ama ya bu herifi papa'yı öldürmek için bile kiralayabilirlermiş gibi aynen bir yere evet. Götürüyor seni. Yine hani hem karakterin namını hem de bu işlerin ne kadar büyük ölçekli olabileceğine dair dikkat çeken.
Ve bu böyle bir şey bir yerden sonra bayabilir abi. Ve bunu ana karakter için yapıyorsun sen. Hani çok riskli bir hareket aslında ve abartmadan yapıyorlar aslında. Her ne kadar hani verdiğin örnek çok abartılı bir şey. Bu gimeni öldürmeye yollanacak adam. Papayı mı öldürmeye geldim falan filan. Peşine yüzlerce insan takılması, binlerce insan takılması falan filan. Ama şey gelmiyor yani. Hani dediğim o işte en başta dediğim karakterin aslında bir yerde de sadece bir insan olduğunu sana sürekli hatırlatıyor film. Benim en çok sevdiğim şeylerden biri de o.
Evet. Bir de işte ikinci filmle birlikte üçüncü filmin de temelini çok rahat atıyorlar. Çünkü ikinci filmin sonunda kontinental sınırları içinde ki işlendiğinde sonucunun ne olduğunu ilk filmden de bildiğimiz bir suç işliyor. Bir yüksek şura üyesini bildiğin kontinental sınırları içinde çekip vuruyor adam. Ve Winston karakterinin üzerinden şeyi de söylüyorlar. Yani abi excommunicado'sun artık, bütün ayrıcalıklarından aynen. Men edildin.
Bertaraf edildin.
Bütün kurtları da peşine salıyoruz. Bundan sonra kaç. Diyor zaten ikinci film John Wick'in köpeğiyle birlikte koşmasıyla bitiyor.
Yeni köpeği yine.
Dolayısıyla üçüncü filmin bundan 10 dakika sonra başlıyor olması da.
4 gün sonra değil miydi ya? 4
öyle
gün,
miydi?
4
ya
gün
çok kısa bir başlıyor. Süre evet. Sonra yani.
Tam 4 gün sonrasında başlıyor üçüncü filmde.
Ha, bir de şeyi de düşünmek güzel. Yani biz tabii bunları işte 5 yıla hatta ne kadar oluyor? 2014'ten 2023'e 9 yıla yayılmış bir zaman çizgisinde izliyoruz. Hı hı. Ama aslında bütün olaylar böyle toplasan bir 15-20 gün içinde falan evet, geçiyor evet. Yani bütün aynen serideki öyle. Olaylar. O yüzden hani şeyi düşündüğünde abi adam bayağı hayatının en kötü ayını yaşadı ya.
Yani, evet. Abi.
Hani çünkü karısının ölümüyle köpeği öldürmeleri arasında da çok kısa bir süre var. Aynen. Hani karım öldü, bana köpek bıraktı, köpek öldü, evimi bombaladılar. 500 kişi gömdüm falan.
Arabam
çok
falan.
Saçma bir olaylar dizisi adam için.
Üçüncü filmin sonuna kadar 299 leşi olduğu hesaplanmış. Öyle bir muhabbet var.
300 kişi desen bir 300 de dördüncü filmde öldürmüştür herhalde. Çünkü yani artık belki ufaktan oraya da geçebiliriz mi? Üçüncü evet. Filmle ilgili özellikle söylemek istediğim
üçüncü
bir şey var mı?
Üçüncü filmle alakalı şey zaten hani çok fazla söylenecek bir şey yok. Artık peşine ta düşüyorlar zaten. Evet. Parabellum'da şey Latince'de savaşa hazırlan falan gibisinden bir anlamı var.
Okay.
Ian McShane onu da zaten şey yapıyor. Winston karakteri bize anlatıyor.
Üçüncü film çok şey gibi yani bir ve iki ne yaptıysa daha iyisi ve daha fazlası.
Ya benim için öyle değil. Ben üçü biraz daha ikiden daha şey buluyorum açıkçası.
Favorim benim de ikiydi. Evet. Bir, iki, üç varken.
Evet.
Ama mesela şu an tekrar izlediğimde biri de çok beğendim. Ama hı-hı. Seri genelinde bakarsam da dört en böyle bir tatmin edici deneyim sunan diyebilirim herhalde.
Evet.
Ya 3'te mesela beni şey rahatsız benim etmişti biraz. Özellikle sonlara yakın işte bu kılıç ustası abiler işin içine dahil hı-hı. Olduğunda. Abi tamam dünya yaratımını da yaptınız o da iyiydi bu da iyiydi falan ama o mesela kılıç aksiyonu sahneleri sanki biraz çok uzamış gibi gelmişti.
Evet.
Yani tamam abi farklı bir şey yakaladınız orada işte katanalar var o bu bilmem ne işte John Wick hayranı iki tane yancı eleman da getirdiniz falan ama ya böyle bir yarım saat kılıç dövüşü izledik sanki son sekansta özellikle ve Ya yetmese miydi? Sanki filmi bir 15 dakika daha kısa yapsanız çok daha, hani 2 saat 10 dakika değildi, 2 saatlik ya da 1 saat 50 dakikalık bir film olsa çok daha akıcı, temiz olurmuş gibi hissettirmişti 3. O yüzden de 4'e böyle birazcık temkinli yaklaştım. Hatta işte sinemaya çıktı. İkinci haftasında mı ne gittim? Bayağı uzun da bir süre beklettim.
Ben ilk çıktığı haftanın sonlarına doğru. İzleyeli bir 10 gün oluyor kısacası benim şu an.
Ya 4 benim bütün beklentilerimi alt üst etti yani. Hiç bu kadar iyi, bu kadar keyif alacağım bir şey izlemeyi
ben
beklemiyordum.
Ben emin değildim abi 4'ten. Şöyle emin değildim. Ben izledim. Şeyden çıktım. sinemadan çıktık. Böyle ne düşünmem gerektiği hakkında biraz kafam karışıktı. Birkaç gün sonra biraz böyle bir fikrim oluşmaya başladı. Çünkü abi 4'te ya bunu kötü anlamda söylemiyorum. Sadece hani ya o gün izlediğimde yorgunluğumun da belki de etkisi vardır. Yol yorgunuydum falan. Ama aksiyonun dozu ve aynı zamanda hikayenin işlenişi, 4'ün spesifik hikayesi, nasıl sonlandığıyla beraber falan böyle biraz düşünmem gerekti açıkçası. Ama 2 ile 2'nin üstüne koymam ama 2 ile yan yana koyarım.
Ben 2'nin de üstüne koyarım.
2 ile yan yana koyarım ben.
Yani 2'yi benim için o zamana kadarki en iyi film yapan şey aslında dünya yaratımını çok güzel genişletiyor
evet,
olmasıydı.
Yani tek film olacak olan bir şeyi alıp sana seri halinde evet, bakın böyle bir dünya var diye açıyor bir anda. İkinin güzelliği o zaten.
Üç de genişletiyordu bu arada yine. O konuda da hakkını evet, yemeyeyim. Hani işte suikastçılar okulu, balerinler bilmem evet, neler evet, ki oradan sonra şeyin haberini almaya başladık. İşte Ana de Armas'ın başrolünde olacağı bir balerina spin-off'u gelecek falan.
Hem dizi hem film olarak.
Evet ki yani orada işte Halle Berry'nin karakteri de yine Sofia çok sempatik evet, bir karakterdi. Onun da aslında film olsa izlemez miyiz lan falan dedik o zaman.
Aynen.
Hani 3 de fena bir yatırım yapmıyordu. Ama 3'e geldiğimizde beni artık biraz şey dedirtmişti. Yani abi bıktırdınız sanki biraz ya gibi. Ama üçün,
olay iyice özgürlük kısmına geldi zaten bir yerden sonra.
Bir yandan 3'ün finaliyle birlikte şeyi de hissediyordun. Yani Lawrence Fishburne'ın karakteri işte Bowery King ve John Wick'in kaldığı yer itibariyle.
Evet.
Hani bu herifler artık son bir vendetta için gidecekler mesajını da aynen veriyordu öyle, sana. Yani aynen alayına öyle, gider moduna girecekleri söyleyerek bitiriyordu 3'te gaz aynen, bir şekilde. Ama ben
sen
unutmuştum,
de istiyor musun canlı falan.
Ya ben unutmuştum mesela 4'e gelirken lan 3 nerede bitmişti falan diye düşünerek hı-hı, geldim. O yüzden 4'ün girişi çok iyiydi. Yani mesela 3'ün de girişinde 2'nin genel tonunu hatırlatarak bir açılış söz konusu ki zaten bittiği yerden başlıyor falan.
Evet.
Ama hani 2'nin de temel olayı işte John Wick sürekli koşuyor, peşinde bir sürü adam var ve hepsini öldürüyordu. 3'te tam olarak böyle açılıyor. 4'te benzer şekilde işte 3'teki o Casablanca ve akabinde High Table'dan birine gidip parmak verme falan muhabbetlerini hatırlatacak şekilde çölde at üstünde 3 evet, kişinin John Wick'ten kaçmasıyla başlıyor.
4'ten biraz daha şey olarak başlayacaksak direkt spoilerlı bölüme geçelim.
Buradan itibaren de evet onun uyarısını verelim. Artık 4. filmi bütün detaylarıyla spoiler da vererek konuşuyor olacağız. Dolayısıyla eğer filmi izlemediyseniz kesinlikle gidip sinemada izlemenizi önerdikten sonra yani spoiler vermeden o kadarını söyleyebilirim ama şunun altını bir kez daha çizeyim. Bence özellikle de ilk 3 filmden biraz olsun keyif aldıysanız 4 sinemada izlemezseniz pişman olacağınız bir
evet,
film.
Evet ve şöyle bir şey ekleyeyim. Onu konuşmuştum bir arkadaşımla. İlk 3 filmi İzlemeyen bir arkadaşıma da önermiştim ben filmi. İstanbul'dan bir arkadaşıma.
Sarar.
Abi 4'e gitti çok beğendi adam.
Evet, yani hiçbir sıkıntısı
aynen
yok
öyle,
bence.
Hani
yani
hiç böyle evet bazı karakter sonuçta birçok karakter önceki filmlerden şeyi falan var. Bazı yerlerde bir bağlantıyı kaçırdığın oluyor ama hani filmin genel açıdan keyfini yakalamak için önceki filmleri izlemiş olmanın bir şartı yok yani o açıdan da.
Evet. O zaman 4'ten artık aynen, sürprizleri boza boza konuşmaya başlayalım evet, ufaktan. Şimdi bir söyleyeceğim şey, işte Lawrence Fishburne, Lance Reddick ve Ian McShane'in karakterlerine nasıl güzel devamlar yazdığı üzerine.
Evet.
Ama aynı yerden birazcık da eleştireceğim. Bowery King karakteri. Şimdi her ne kadar 4. filmin açılışını yine inanılmaz gaz bir konuşmayla yapıyor olsa da, işte bir yandan Keanu Reeves'in bir direkt yumrukladığı sekansla cross cut yaparak,
evet,
işte kendisini övdüğü ve işte buraya girecek kişiler umudu geride bırakın. Bir konuşma referanstı. Bu da ne olduğunu unuttum şimdi. Neyse böyle büyük bir girişle büyük bir gazla bu açılışı yapıyor olmasına rağmen film boyunca çok da bir şey yaptığını
çok
görmüyoruz
sönük,
bence.
Çok sönük hani şey böyle bir bilgisayar oyununda falan böyle sadece sana item veren
evet,
bir abi gibi.
Yani hani John Wick'e destek sağlıyor mu? Sağlıyor evet. Ama yani, hani Üçüncü filmin sonunda o kadar gaz konuşup evet. işte kardeşim High Table'ı indiriyor muyuz?
Daha aktif bir rol alacağını
evet yani biraz daha bir şey yaparsın abi. Bütün işi yıktın sen bu herifin aynen üstüne öyle. Yani.
Sadece cameo'ları falan var yani sayılı. 3-4 defa falan çıkıyor.
Geliyor ama yani. Bir yandan da şunu da bilmiyoruz. Belki de bir sonraki filmde Bowery King üzerinden sadece bir hikaye işleyecek. Çünkü olabilir, bu evet. film birazcık da şeydi yani Keanu Reeves de Chad Stahelski de röportajlarında da ondan bahsediyor.
Ben hiç röportaj şey falan izlemedim.
Ben de çok az denk geldim. İşte şeyi söylüyor yani dördüncü filmi yapmamız için bir neden sorusuna cevap verebilmemiz gerekiyordu. Yani John Wick neden yeniden adam öldürmeye bir şeylerin peşinde koşmaya başlayacak? Hı hı. Ve nasıl bu hikayeyi motive edeceğiz? Şimdi John Wick'in dördüncü filmdeki motivasyonu bence film içinde değişiyor. Çünkü başta ulan ben bu yüksek şurayı indiririm.
Herkesi gidirim. Öldüreceğim.
Kan davasıyla kafası. Gidiyorken işte Donnie Yen'in karakteri işin içine dahil olduktan sonra Kane karakteri işin evet. içine dahil olduktan sonra ve onun daha anlamlı bir hedef için yaşadığını gördükten sonra.
Ailesini hayatta tutmak evet. onların hacı ailesine de, özgürlük.
Şey hacı yapmak. Belki de okey yani ben üstüme düşeni yapmışımdır evet. moduna girdiğini görüyoruz. O yüzden bence karakter için de tatmin edici bir final.
Aynen öyle. Ya şey açısından da mesela bir noktadan sonra hatta şey oluyor ya Winston'la bir ortaklığı falan oluyor.
Evet ama devam olması için de her türlü neden var. Tabii çünkü canım, Lance Reddick'in bence hepimizin çok sevdiği Caron
evet,
karakterini olarak. Şak diye vurduktan sonra hani şey çok iyi bu arada. Yani mesela Winston vurulsa o sahnede o kadar gaza gelmeyiz. Ben şahsen evet, gelmezdim ben, izleyici ben olarak. Evet. Çünkü okey seviyoruz herifi falan ama zaten Ian McShane'in tipi de öyle. Ya kurnaz ve her an kazık atabilecek bir herif. Tamam aynı tarafında olsun istersin. Havalı da bir karakter. Aynen. Önceki filmlerdeki rolünden de ben çok
İnanılmaz
mutluyum.
İnanılmaz genç görünüyor bu arada Ian McShane. 80 yaşında ama hani.
Bence gayet 80 yaşında görünüyor.
Bence
ama
hiç görünmüyor.
Şey
ya.
Yani hani kısa boylu musa boylu olmasına rağmen o karizmayı çok iyi taşıyor. Hı hı. Herifin bir de ses tonunun ve oyunculuğunun da getirdiği. Ayrı bir karizması
bence kafadan
var.
10 yaş daha genç görünüyor.
Ha neyse ya dediğim gibi bu herifin ölüyor olması, öldürülüyor olması Caron bizi karakteri. O kadar gaza getirmez. Ama Caron öldürüldüğünde çünkü hakikaten ilk filmden beri 10 numara bir adam olarak görüyorsun onu.
Aynen öyle.
Yani kimsenin bu herifle bir derdi olamaz lan
kurallara uygulayan, kurallara
tip
uyan.
Olarak geliyor.
Sistem içinde bir adam abi yani.
Tabii canım bir de yani gerektiğinde gerekene yardım ediyor. Evet. Gerektiğinde gerekene postasını da koyuyor. İşte köpek de bakıyor bilmem ne de falan. Hani düzgün bir herif lan. Decent man yani. Bu herifi öldürdüğünde otomatik olarak Bill Skarsgård'un karakterini diyorsun zaten. Sen hayırdır. Marki, Marki.
Aynen. Marki'den nefret etmeye başlamanın sebebi
olabilir. Bir bileniyorsun abi evet. Bir de zaten hani Bill Skarsgård da yine güzel. Çok iyi bir casting bu arada
o
bence.
Şey açısından da hani Caron'un öldürülmesinin tercihi de o açıdan çok başarılı. Çünkü nasıl nefret edersin abi o karakterden?
Yani bir de Bill Skarsgård'un şimdi burada eğri oturup doğru konuşalım. Bence zaten nefret edilmeye müsait bir tipi var.
Evet.
Ya, hafif bir iticiliği var adamın. Yüzünü gördüğünde lan ben bunu bir yumruklayayım diyorsun.
Evet.
Üstüne böyle bir hareketle sana tanıtıldığında.
Empati kurulabilecek bir suratı yok gibi geliyor bana
bir
filmlerde.
Bir de şey abi ya orada senin karşında 80 yaşında Ian McShane var. Tamam Winston işte diyor ki bir önceki filmde 40 yıldır hizmet ediyorum ben falan. Sen kalkıp 25-30 yaşında bir herif olarak bunu posta koyuyorsun. Tamam mı? Ya kardeşim. Seni orada postalarlar bak. Hani bütün filmde de şeyi istiyorsun zaten ya. Winston şuna bir dersini versin, ağzının payını alsın bu herif. Diyorsun ya Marky'yi bilendirmek konusunda çok iyi bir iş başarıyor film evet. zaten.
Oradaki kuvveti de ama şeyden geliyor işte. Winston'a şey suçunu atıyorlar ya. Sen John Wick'i öldüremedin.
Evet.
Onun üzerinden giderek.
İşte ama şey güzel
kuralların,
yani.
Kuralların altında kalıyor aslında
Winston
karakteri. Dördüncü
filmin de sırtını dayadığı tema o ya. Yani kurallar var ve bunlara uymazsak sonuçlarıyla yüzleşiriz.
Aynen
ve
öyle.
Winston aslında her ne kadar bir arka kapı bulduğuna inanıyor olsa da üçüncü filmde yaptığı şey evet kurallara uymamak. Hatta ikinci filmde bile yaptığı o. Yani John Wick'e bir saat vermesi bile kuralları esnetme yönünde aldığı bir inisiyatif. Ki daha öncesinde kendi söylediği söz. İşte kurallar olmazsa hayvanlardan bir farkımız kalmaz lafı evet. ki bu filmde de geri çağrılıyor. Dolayısıyla hikayeyi güzel bir yola sokuyor. Yani tematik olarak da anlamlı bir finale götürecek gibi başlıyor.
Ve Winston'ın da rolü elinden alınıyor. Continental Oteli
tabii.
havaya uçuruluyor falan filan.
Ama bir yandan da şeyi de biliyorsun ya. Yani ulan bu Winston bir şekilde geri döner. Acaba nasıl geri dönecek
evet.
niyetiyle bekliyorsun. E derken sana şeyi gösteriyor. Artık o John Wick dünya turnesi ayağının evet. turnesinin ilk ayağı olan Osaka'ya götürüyor bizi ve Hiroyuki Sanada gibi, buradan işte Onur hocama selamlar, kendisinin deyimiyle belki eline en çok katana'nın yakıştığı aktörlerden birini Osaka Continental'in başı ve John Wick'in bir eski dostu olarak konumlandırarak çok güzel bir yerden açılışını yapıyor. Evet. Yani oradaki sekansın tamamı da bence çok tatmin edici. Hani önce Osaka Continental'in herkesi tepelediğini gördükten sonra, ki kızıyla olan ilişkisi de çok güzel işlenmiş. Evet. Orada da yine hani hepimizin, muhtemelen sizin de tahmini olan bir şeyin altını çizelim. Çok yüksek ihtimalle bir spin-off filmi olarak işte Hiroyuki Sanada'nın karakterinin kızını,
Akira.
Evet, Akira'yı oynayan hanımefendinin başrolünde olduğu bir spin-off filmi izleyeceğiz ve kendisini gidip Donnie Yen'i öldürmeye
spin-off
çalışmasını göreceğiz.
Onunla alakalı şöyle bir not geçeyim. Abi şimdi dediğin gibi Ballerina'dan zaten bahsediliyor. Artık bu onaylandı gibi bir şey. Hı hı. Hatta Yin McShane'in de içinde olacağı falan söyleniyor. Akira karakteriyle alakalı. Çünkü Akira karakteri o Osaka'daki Continental olaylarından sonra metroda John Wick'le konuşuyor ve karakteri en son orada görüyoruz.
Evet. John Wick'e şunu söylüyor. Öldür yoksa ben öldürürüm diyor.
Evet.
John Wick de öldürecek diye beklerken sonunda öldürmeyince muhtemelen. Aynen.
Sonrasında da işte Akira öyle gidiyor. Akira hani öyle bir karakter tanıtımının ardından o karaktere veda ediyoruz. O yüzden bir spin-off soru işareti var. Sonra film boyunca asıl bir tracker var abi.
Aa evet.
Takip eden köpekli
onu da
bir
muhtemelen
adam.
Olası devam filmlerinin hani film, başrolü yapabilecek bir karakter
filmle,
olarak.
Bu filmle beraber aslında birçok yan hikayeye ve yan karaktere, yan karakterin merkezinde olabileceği yeni franchise'lar veya yeni diziler için tohumlar ekmişler aslında.
Kesinlikle katılıyorum.
Film boyunca öyle bir olay var hakikaten.
Yani bir yandan elini de rahatlatan bir hamle. Çünkü evet, bütün bu franchise'ın Keanu Reeves'in omzuna yüklenmiş olması zaten mantıklı bir
aynen
şey değil.
Öyle.
Çünkü tamam, ne kadar işte Tom Cruise da hala benzer yaşlarda kendi başına bir, hı-hı, aksiyon franchise'ını sırtlıyor olsa da, onun da artık yavaş yavaş sona yaklaştığını düşünürsek,
evet,
Dead Reckoning ile birlikte muhtemelen iki partta o da sonu görecek. Artık o yaşta bir aktöre bir franchise yükü yüklemek çok da mantıklı değil.
Ya bir de
ki
sadece
Keanu da nereye kadar bu aksiyonu, evet, sürdürebilecek? Nereye kadar John Wick filmi yapmak isteyecek?
Çoğu stuntını da kendi yaptığını da zaten söyleyelim, evet, şey.
Ki az bu stuntlar
az
da
bu
değil
stunt
yani.
Değil yani. Olayları görünce şey, bir de abi hani bence şu açıdan da çok mantıklı bir hareket. Bu son filmde yaptıkları hareketler, ektikleri tohumlar. Abi bu film zaten teknik açıdan kamera arkası çok kuvvetli bir prodüksiyon, tamam mı? Hı-hı. Sadece Keanu Reeves tamam kötü bir aktör veya şey falan filan değil. Tabii ki de çok büyük bir isim, çok sempatik bir isim. İzlemesi çok büyük bir keyif, o ayrı bir konu. Fakat aktörden büyük olan önemli şeyler de var abi, bu prodüksiyon. Benim, evet, zaten en başta sen bana sorduğunda neden John Wick falan gibisinden bir soru sorduğunda benim sana anlattığım birçok şey aslında bu prodüksiyon çevresinde. Bunların yansıttıkları dünya ile alakalı oluyor. Bu dünyayı başka aktörlere fırsat vererek yeni yüzlerle genişletmeleri, farklı perspektifler getirmeleri bence çok güzel bir hareket. Merakla bekliyorum o yüzden.
Burada da çok ayrı cepheden bir franchise'dan yine örnek verelim. İşte Star Wars'u belki yıllardır en çok eleştirdiğimiz şeylerden bir tanesi, 10 film çekmelerine rağmen hala şu Skywalker ailesinden uzaklaşamıyor oluşları sorununu. John Wick mesela 4 filmde tertemiz çözüyor. Okey abi, biz John Wick'in hikayesini anlattık. Böyle bir evren de kurduk. Şimdi bu evrenin içindeki diğer hikayelere. İşte yine konuşulan projelerden bir tanesi mesela Continental'in geçmişini anlatan,
evet,
genç Winston'ı göreceğimiz bir dizi projesi. Yakışır.
Çok mantıklı.
10 numarada olur. Hani ne kadar başarısız denebilecek bir uyarlama olsa da Gotham'ın bile ilk sezonlarının suç dizisi olarak ne kadar başarılıya yakın olduğu düşünülürse, bir işte suç underground ne?
Yeraltı.
Yeraltı dünyası anlatacak dizi gayet iyi bir iş çıkarabilir.
Evet.
Ki hali hazırda hayranların franchise'a bağı da bu kadar tazeyken.
Aynen öyle.
Üstüne işte Ballerina filmi için Ana de Armas gibi No Time to Die'da aksiyon filmi de yapabileceğini kanıtlamış bir oyuncuyu, ki
evet,
herkesin yine çok sevdiği, göz önünde olan bir oyuncu getirecekleri söyleniyor. Hani John Wick franchise'ı buradan alır yürür. Ki Keanu Reeves'in de muhtemelen en azından yapımcılık rolünü bırakmayacağını düşünürsek, eğer Chad Stahelski de dümenin başında durmayı kabul edecek olursa, kalitede de bir düşüş yaşanacağını varsaymak için hiçbir nedenimiz yok.
Kesinlikle.
Dolayısıyla güzel bir evrene doğru giderler diyoruz.
Evet. Böylelikle de Osaka'daki Continental aksiyon sekansı, ilk büyük aksiyon sekansına gelebiliriz aslında.
Evet. Ya Hiroyuki Sanada'nın ölmesine ben çok üzüldüm ya.
Ya ama önce belliydi. Gördüğün andan hani evet, anlıyorsun yani, zaten.
Önce belliydi. Hiç şüphe yoktu da.
Abi çünkü yaptığı şey de John Wick'i hani orada sığınak sağlıyor. Ona bilgi sağlıyor
kızı
falan.
Kızı sürekli
falan
uyarıyor. Yani. Kızıyla arasında sürekli bir ya yemeğe çıkacağız muhabbeti var. Ve sen ilk duyduğun andan itibaren şey biliyorsun. Abi o yemeğe çıkamayacaksınız siz yani. Gözünü seveyim. Birinizden biri ölecek işte yani.
Aynen öyle.
Ki kızı da harcamayacaklarını düşündürsek muhtemelen Rocky sanırım onun öleceğini. Çünkü Kane karakterini ilk gördüğün andan itibaren filmin işte ana kötüsü olmasa bile John Wick'in esas evet, dövüşeceği kişi olarak konumlandırıyorlar.
Onun da motivasyonu aslında çok basit ama da, çalışan bir evet, motivasyon.
Yani Hiroyuki Sana da büyük bir isim olabilir ama Donnie Yen daha büyük bir isim. O yüzden kesinlikle, ikisi karşı karşıya geldiklerinde ölecek kişinin Donnie Yen olmadığını da biliyorsun zaten. Aynen. Ama işte orada bir yandan da güzel olan şey var. Tracker karakterini işte Mr. Nobody'yi görüyorsun ama ne olduğunu da tam olarak anlamıyorsun. Hani şeyi biliyorsun, ulan bu herif geldi, bu otelin lobisinde oturuyordu.
Evet,
ama
oteli olaylar, onunla beraber geliyor zaten.
Ama olaylar başladı ve kimse yok. Ortada bu herifi de görmüyoruz. Ne yapıyor bu herif, kime çalışıyor, John Wick'in dostu mu, düşmanı evet, mı, ne oluyor bilmem ne falan derken aslında çok güzel bir karakter olarak işe giriyor.
Hani pragmatist bir izci aslında, evet, adam şeye bakıyor.
Aga ben John suikastçı Wick'in değilim. Aynen. Beni o işlere sokmayın, ben izini bulurum. Size derim ki John Wick şurada, paramı alırım giderim.
Aynen
diyor.
Öyle.
Tabi burada Marquis'in büyük bir şerefsiz olduğunu öngöremediği için sonradan istemsizce onun da olayların içine
zaten
çekildiğini görüyoruz.
Zaten o aksiyon sekansının sonunda Kane'le beraber attığı birebir düellodan sonra Wick'in izci geliyor. Hatta silahı kafasına dayıyor. Beni öldürmeye geldiğin gibi bir şey söylüyor mu tam emin değilim Wick orada ama bir konuşuyorlar şey diyor. Bakıyor o sırada ödül 19 milyon mu 16 milyon dolar mı ne? Değmez şu anda değil. Şu anda değmez falan diyor böyle. Hani öldürebilecekken yani kafasına silah dayamışken falan. Kane'le alakalı da şunu söyleyeyim abi. Kane yani motivasyonu dediğim gibi çok basit bir motivasyon.
Kılıçlı Daredevil bu arada karakter
evet, evet, kılıçlı Daredevil hakikaten. Ona da şey böyle hakikaten. Star Wars'da bir imam rolü var.
Chirrut. Evet. Chirrut imme.
Aynen. Şey böyle. Force kullanan bir imam böyle. I'm one with the force and the force is with me.
Orada da gözü görmüyordu ya.
Orada da gözü görmüyordu. Orada ona böyle filmin sonuna bir sahne vermişlerdi. Biraz böyle tekmelemişti insanları falan. Herhalde burada da şey Chad'a gitti dedi ki hacı bak. Ben bunu zaten daha önce yaptım, bu eğlenceliydi. Bunu bir daha yapayım mı ya falan diye böyle. Bayağı da güzel sahneler veriyorlar adama yani.
Ya fazla güçlü bir karakter bu arada. Bence evet, yani görmüyorsan o kadar olmaz abi. Tamam evet, hani birçok şeyi yuttuk tamam. İşte başta koydun evet, oraya zil koydun bilmem ne yaptın. Aynen. Öyle vurdun tam da yani sonlara doğru. Hele o işte merdiven sekansındaki şeyler falan. Abi hepsini vuramazsın onların o aynen kadar öyle, da değil yani.
Ya yok bir de şeyi anlıyorum mesela. Hadi yakın dövüşte falan.
Ha, evet
şey,
onu yedik hadi.
Silahla abi nasıl bu kadar tutarlısın?
Yemez
yani,
ya şey yani. Ama bizi tabii yeme Chad. Bak Chad bu kadar. Şurada 9 yıllık hukukumuz var.
Ama bu tarz şeyleri de işte John Wick'in güzelliklerinden biri de bu. Bakıyorsun abi hani devam ediyorsun izlemeye. Yani,
aa, evet
hani
sana bazı şeyleri yutturuyor. Yani aynen en öyle, basitinden işte kurşun geçirmez yelek. Ulan o nasıl bir
yelek,
kurşun geçirmez?
Yelek değil takım
ceket
elbise.
Evet, evet yani. Abi, hani şöyle yaparak resmen bütün filmi herif abi, shield olarak kullandı
aynen,
bunu yani.
Onu geçtim
ne
hani şey yok
abi
zaten. Normalde yelek vestlerde falan bile kurşun yersin kaburgan kırılır falan ama kurtulursun. Hani veya hadi onu geçtim kemik kırılmasında morarmaya geçtim. Abi hani yakından sıkıyorlar bunlar bir de birbirlerine falan. Hiç mi hani bir geriye doğru bir çekilme bir
tabii
blowback'i
canım,
olmaz?
Bir de eskiden şeydi ya ilk filmlerde falan şunu söylediğini hatırlıyorum ben. İşte veriyor John Wick'e takım elbiseyi. Aha. Hani kurşun geçirmez ama deli acıtır diyor mesela evet, orada. Ve John Wick'in şeyi görüyorsun işte sırtından biri vuruyor mesela ikinci filmde. Laps diye yere kapaklanıyor
evet,
falan.
O
hani
müzisyen kadın diyorsun
evet,
işte.
Evet ya darbe yediğini görüyorsun.
Çıkarıp bir anda bam diye yere düşüyor adam.
Evet ama bunda hiç yani sekiyor sanki buradan. Bir evet, de şeyi falan koymuşlar ya o sahne de çok hoşuma gitti. En son işte düello yapacakları yerde ceketi çıkarıyor. Ting ting ting yere kurşunlar dökülüyor. Yeleği çıkartıyor. 2-3 tane de orada dökülüyor falan. Hani sana şeyi gösteriyor yani.
Aynen,
abi öyle, vurulduk vurulduk ama ölmedik.
Bu şey mesela henchman'ın adı neydi hatırlamıyorum da Şilili bir tane şey var işte.
Evet, Chidi galiba adı da zaten.
Chidi öyle bir şey olması aynen lazım. O karakter geliyor zaten bütün herkesle beraber. Şeyle o konuşuyor. Hiroyuki
Sanada'nın.
Sanada ile o konuşuyor. Ona Shimazu daha sonra crossbow'lu ok atıyorlar abi. Dikkat ettiğim şeylerden biri. Crossbow abi şöyle yaparak
ha, evet, elinde
şurasını tutuyor. Abi kurşun geçirmeyen ceket ok mu geçiriyor?
Oğlum hayır eline saplanıyordu sanki.
Eline
ya
saplanmıyor.
Ben elinde saplanıyor
yok, yok,
diye hatırlıyorum.
Yok yok şurasına saplanıyor abi. Oo. Şurasında tutuyor böyle. Hani bayağı bicepinde falan tutuyor. O adam da bu arada film boyunca yani ne ölmez adammışsın be abi ya.
Ya film boyunca ölmez adama gelirsek ya kimse ölmüyor film boyunca.
Evet yani, evet kimse ölmüyor zaten.
Bu arada bu filmin bence başarılı yaptığı şeylerden bir tanesi de o. Hani özellikle 3. filminde işte o kontinental baskınında zaten ağır zırhlı abileri öldürmenin ne kadar zor olduğunu görmüştük.
Evet.
Bu filmde de mesela Osaka Continental'i basan herifler de ölmüyorlar oğlum. Evet. Zaten her yer zırhlı. Üstüne bir de kafalarına da şey maske geçirmişler. O Japonya'nın klasik samuray maskelerinden geçirmişler. Hani sadece gözleri açık. Ya gözden vuracaksın ya şuradan çene altından evet, hani bir şekilde
John
silah sokacaksın falan. Defalarca
böyle boğazından tutup buralarından falan
evet,
böyle.
Evet kimse ölmüyor yani. İlk yarım saatlik sekansta ölmüyor abi insanlar.
Aynen öyle. Ya fiziksel sonra, olarak boynunu falan kırıyor o kadar.
Evet yani Markin'in adamları da zaten hepsinde o kurşun geçirmez takım elbiseden olduğu evet. için onlar da kolay kolay ölmüyor.
Aynen öyle.
Yani bir sonlara doğru işte bütün ödül avcıları peşine düştüğünde az buçuk tekte ölen adam görüyorsun ama onun dışındaki herkes de çok uzun mücadele ediliyor evet, yani. Evet.
Özel olarak o gri takım elbiseli adamların birçoğunda aynı ceketten var. Yani onu da kabul ediyorsun işte her ne kadar dediğimiz gibi mantık hatası ama işte yani aksiyon filmi sonuçta. Aksiyonun devamlılığı ve ritmi o kadar insanı içine çekiyor ki abi bir yerden sonra şey oluyorsun. Ha şunu itiraf etmeliyim. Abi yakından mesela Kane'le yaptıkları o birebir diyaloğu falan da bir yandan tabancayla birbirlerine sıkıyorlar. Bir yandan ellerinde böyle kılıcımsı falan bir şey var. Enteresan bir düello şekli. Ama işte ritmi güzel. Bazı yerlerde çok uzatabiliyor.
Satıyor
sadece.
Ya. Bence aksiyonunu satıyor. Ben o konuda hiç rahatsız olmadım.
Çok
yani.
Uzattığı yerler olmadı diyemeyeceğim. Tamam hadi devam edelim falan diye böyle. Çünkü hiçbir şey olduğu falan yok. Genellikle böyle John Wick'in sürekli kaçışıyla o tracker'ın da onun sürekli arkasından gelmesiyle beraber falan izlediğimiz sekanslar.
Evet sonra Berlin'e gittiğini görüyoruz. Yani
dünya turu aynen öyle.
Ruska Roma'ya gidip kendini yeniden eve almalarını ki bu sayede işte Marky'yi birebir bir düelloya davet evet. edebilmesini.
Bu planı ona kim veriyor? Winston veriyor. Winston'la bir
çünkü
buluşması
Winston
oluyor.
Çünkü Winston da az çakal değil. Aynen. Hacı benim bu otel gitti ama ben bu oteli bir geri alayım kafasıyla. Öyle. John Wick'in kanına girip.
Orada şey diyor ya zaten Marky'yi öldüreceğim diyor. Tamam Marky'yi öldürürsün diyor. Yeni bir Marky gelir diyor. Bunun sonu gelmez diyor. Onlar diyor her zaman yeni bir kafa bulurlar oraya koyacak diyor. Sen diyor özgürlüğünü istiyorsan diyor bunu legal yollarla yapman lazım diyor. Eğer bu
White Table'a bir yokla aynen, bakayım.
Aynen öyle eğer özgürlüğünü istiyorsan. Yoksa sen düşman olarak kalmaya, excommunicado olarak kalmaya devam edeceksin ve asla özgür olamayacaksın diye çok mantıklı bir sunum yapıyor evet. ona. Kendisinin de işine gelen bir şekilde diyor ki bu adamı düelloya davet et. Düelloya davet etmesi için de ne olması gerekiyor? High Table'ın içinde
lazım.
Bir ailede. High Table'a yüksek şuraya mensup bir ailede olması lazım. Bu yüzden de Berlin'e gidiyor zaten.
Evet. Ruska Roma'ya yeniden kabul olmak için gittiğinde ona verilen görev Killa Hakan'ı öldürmek.
Killa Hakan'ı öldürmek. Evet.
Harkan lütfen Harkan
evet.
değil.
Scott Adkins oynuyor. Killa zaten şeyde.
Çok iyi karakter yapmışlar bu arada.
Çok iyi karakter bence de. Bir poker masasında.
Saçma sapan bir poker masası o da. Yani.
Evet evet. Ve şey olayı çok güzel. Masaya geliyorlar oturuyorlar. Killa oturuyor. John Wick. Yanında Tracker var. Bir de Kane geliyor.
Aynen
abi öyle. Hepsinin ortak şeyi John Wick'in kellesi aslında. Hani birbirleriyle hiçbir alıp veremedikleri yok. Bu adamı kim öldürecek diye konuşuyorlar aslında. Hadi bir oyun oynayalım diyor. Kazanan onu öldürsün falan diyor böyle. Sonrası çok kısa bir zaman sonra zaten olaylar patlıyor falan.
Ya orada da şey çok komik mesela. Sonrasında işte Killa Hakan'ı gece kulübü içinde takip ediyor bir sürü adam öldürüyor
evet
falan.
Evet ya.
Abi niye kimse kaçmıyor? Oğlum Berlin'deki gece kulüplerinde normal bir şey mi bu ya? Yani bir anda yanındaki herifin kafasına sıkmaları, uçan tekme atıp 3 kat aşağıya
düşmesi. Millet hala oynamaya devam ediyor.
Abi hani... Bak hadi üst kattakiler dediler ki bu sahne şovu bilmem de. Ulan en alt katta dans edenler var. O yağmur yağan yerin yanında. Tamam mı? Abi bir anda yanına 3 kat üstten bir adam düşüyor yani. Lapsi düşüyor. Bak kaburgası maburgası kırıldı. İç kanama geçiriyor falan muhtemelen. Yani devam etmezsin sanki. Yani ne bileyim. Çok garip ya. Oradaki gece kulübündeki herkesin tepkisi çok garip. Bu nasıl bu kadar normalleştirilmiş
bir
şey?
Herhangi bir salı
şey? Anlamış değilim yani. Yani.
Orada da şey falan zaten Scott Adkins'i de şeyden biliyoruz. Neydi? Undisputed miydi?
Galiba.
Yenilmez miydi?
Ben öyle bilmiyormuşum.
Öyle bir şey vardı. Neydi karakterinin adı ya? Aynen. Boyka Undisputed. Boyka karakteriyle bilinen bir aktör. onunla bir birebir düello sahnesi falan var. O da en son artık şey yapıyor. Belki de orada izleyicilerin de söyleyeceği bir şey geliyor ya, hani neden ölmüyorsun diyor.
Abi evet. Yani ikisi de ölmüyor bir de. John Wick de ölmüyor. Killa Arkan da ölmüyor. Evet, yani evet. Yeter be aa yani.
Sonrasında öldürüyor Wick onu ama zaten ağzındaki şey, dişindeki şeyi
evet,
alıyor.
Kanıt olarak göstermek için gümüş, altın dişlerinden birini
altın
alıyor.
Aynen onu alıyor götürüyor falan. Tekrardan aileye kabul ediliyor falan filan.
Aileye kabul edildikten sonra Bill Skarsgård'u bir challenge ettiğini görüyoruz.
Aynen.
Bill Skarsgård'un da son anda bir şerefsizlik daha yapıp Kane'i öne sürdüğünü evet. görüyoruz.
Ben burada şeye de değineceğim. Clancy Brown'un karakteri.
Aa evet.
Yüksek Şura'nın...
Elçisi evet. ama ne denir o? Elçi diye çevirmişlerdi
ben
ama.
Ben hakem diyorum. Hakem gibi çünkü. Her o mesela Winston'ın yanına gittiğinde filmin başında da bir kum saati koyuyor. Bir saatin var. Aslında böyle kuralların uygulayıcısı ve kuralların uygulandığına emin olan bir hakem gibi görünüyor Yüksek Şura tarafından. Ben o karakteri de çok beğendim. Çok başarılı evet, bence. Yani
bir sahne, yine casting olarak evet, da çok başarılı.
Sesi, duruşu ve sahne presence'ı derler ya hani böyle scene presence. Gerçekten o açıdan da karakterin ağırlığını ve ne kadar önemli bir karakter olduğunu da anlıyorsun.
Bir de evet yani şeyin Bill Skarsgård'ın kestiği ağır abi rolüne.
Evet.
Abicim ne kadar ağırsan da senden ağır Şura var.
Aynen
hissini
öyle.
Net verebilen belki filmdeki tek
ve,
karakter.
Ve Marky karakterin aslında şımarık, yükselmekten başka bir amacı olmayan normal genç, hırslı bir herif olduğunu aslında o Clancy Brown'un oluşturduğu o ağır yönetici şeyiyle beraber, imajıyla beraber daha bir onun bir kontrastını yakalıyorsun, anlıyorsun yani. Marky'nin hiçbir halt olmadığını, çok daha büyük insanların olabileceğini, olduğunu. Sırf yani halbuki baktığında Clancy Brown'un kendine ait bir hırsı, şeyi falan ondan hiç bahsedilmiyor. O adam hakem. O adam Yüksek Şura'nın kurallarının uygulanması adına tamamıyla...
Evet, elçi.
Aynen, elçi. Hakemlik yapmaya geliyor. Bu adamın varlığıyla beraber Marky karakterinin aslında çok daha dediğimiz gibi işte hırslarına yenik düşen ve aslında John Wick'e zayıflığını... John Wick'e zayıflığına dair ipucu veren bir durumu ortaya çıkarıyor. Düello muhabbeti, şartları hı-hı. falan konuşuyorlar.
Bak bu filmin mesela diğer filmlerin en iyi yaptığı şeyleri toplayıp hepsinin en iyi parçalarını seçip kötü parçalarını da bırakmış olmasıyla ilgili teorimi şöyle de destekleyebilirim. Hı-hı. Mesela üçüncü filmde çok sevdiğimiz ne vardı? İşte at sahneleri vardı. At sahneleri burada da var. Evet. Köpeğin birilerine saldırıp köpeğin insan... dövmesi ve çoğunlukla evet. işte onu malum yerlerinden ısırması.
Üçüncü filmde de şeydi değil mi? Halle Berry'nin karakterinin
evet,
köpeği
evet, onun
falan.
Köpeği vardı. Aynen. Yine mesela bu filmde de çok tatlı bir köpek üzerinden dev bir köpek aksiyonu görüyoruz.
Evet, izcinin köpeği.
Evet. Bir diğer sevdiğimiz şey araba takibi sahneleri ve araba aksiyonu.
Evet.
Bunda bol bol var. Hem
çok
arabayı
fazla
John Wick'in kullandığı
yani.
Hem de John Wick'in arabalarca kullanıldığı sahneler olarak.
John Wick'i daha çok kullanıyorlar orada evet.
Ya yani bolca var. Yine üçüncü filmde sevilen işte kılıç dövüşü ama belki fazla uzatıldı dediğimiz kılıç dövüşü. Burada yine bence tam kararında hı hı. olarak var. Hani gerçekten seri boyunca yapılan işlerin en iyilerini alıp kullanmış. Üstüne daha iyi neler yapabiliriz kısmında da aşırı yenilikçi çözümler getirmiş.
Evet.
İşte mesela düello bunlardan bir tanesi. Düello'nun yerini zamanını nasıl seçecekleri. Ondan sonra birilerini tayin etme muhabbetleri falan. Ki orada işte şeyi de sana söyleme şansı sunuyor işte. Düello için nerede buluşalım? Önce kararlaştırmak için. İşte Eyfel Kulesi'ni gören bir yerde buluşalım. Orada Eyfel'i gösteriyor. Ondan sonra işte düello nerede olsun? İki tane mekan adı geçiyor yine Fransa'nın ünlü yerlerinden. İşte şurada olsun, burada olsun. Orada yine bir tanesini
kilisenin
zaten...
Kilisenin önünde şey
evet, kovalamaca esnasında görüyorsun. Birini sondaki düelloda görüyorsun falan. Hani sana sightseeing yani manzara gezdirme açısından da yine
abi,
güzel bir
alakalı
deneyim
bir şey
sunuyor.
Söyleyeceğim. Onunla alakalı bir şey söyleyeceğim. Yani izlerken belki bazı yerleri kaçırıyor olabilirsiniz. Abi mükemmel lokasyonlarda çekimler
evet,
yapmışlar. Yani Louvre'u görüyoruz. Louvre'un o malum piramidini görmüyoruz ama Louvre'da bir şey, sahnelerimiz var. Ondan sonra abi benim en çok sevdiğim sekans o olabilir hatta şey olarak böyle durgun sahneler arasından biraz daha duygu yüklü olması açısından. Kane'le beraber Saint Chapel'de düello gecesi. Düello'dan bir önceki gece. Şarkılar
evet.
konuşuluyor.
Mum yakmaya
evet,
gittiği.
Saint Chapel Kilisesi'nde. Bu nasıl bir güzelliktir ya. Hani bu kadar güzel çekilmesini, bu kadar güzel aydınlatılmasının yanı sıra. Hani Lokasyonlar da mükemmel. Tercihler de mükemmel.
Ki karakterler arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirme noktasında da çok güzel bir rol oynuyor.
Ve şunu düşünün abi. Ve şöyle bir şey var. Bu yüzden takdir ediyoruz zaten John Wick'i de en çok belki de. Abi toplamda dördüncü filmde 380 kelime falan konuşuyor.
Evet. Buna gerek rağmen, de yok zaten ya, daha fazlasına.
O ayrı. Buna rağmen mesela Kane'le arasındaki o Brotherhood diyebileceğimiz bir şeyi, o kodu görüyorsun mesela. Onu anlayabiliyorsun. Çok güzel bir sessizlik paylaşıyorlar beraber Sayın Chappelle'de. Hatta Kane ona şey soruyor. Neden hayattasın hala diyor ya. Hı-hı. Hani karın öldü işte yaşama. Onu tekrar sordukları bir şey. İkinci filmde falan. İkinci filmde de soruyorlardı galiba.
Çünkü izleyicinin de sorduğu bir soru aslında.
Abi, hayattayken yani ne amacın ne? Hatırlamak için diyordu. Şimdi ise şu an neden buradasın diyor. Veda etmek için diyor. Hani hem karakterin de bir gelişimi açısından.
Hayır. Veda etmek için mi diyor? Merhaba demek için diyor. De, hanımına çünkü bir şey söyleyecek.
Evet doğru. Çok özür dilerim. Merhaba demek için buradayım diyor.
Çünkü son sekansa giderken şeyi görüyorsun zaten. Yani Winston'ın olan konuşmalarından da işte mezar taşına ne yazayım diye düşündüm Caron'un. Friend'den başka bir şey, dosttan başka bir şey bulamadım. İşte John Wick'in de dönüp benimkine de işte seven bir koca yaz demesi falan. A loving husband. Hani, evet ya adam da kendi ölümüne hazırlanıyor zaten. Onu da biliyorsun bir yandan. Bir yandan şimdi şey Kane karakterinin de birini korumak gibi aslında daha ulvi bir amacı olduğu için onun da harcanmayacağını biliyorsun. Hani tek merak ettiğimiz son düelloya giderken abi bu işin içinden nasıl hem Marky'nin öldüğü, Winston'ın Continental'i geri aldığı hem de işte Kane'in kızının bok yoluna gitmediği bir çözüm bulunacak diye düşünüyorsun. Ve orada da akılcı bir çözüm getiriyor aslında. Hı-hı. Ama düello sahnesiyle ilgili daha detaylı konuşmaya geçmeden önce yine mesela bir önceki filmlerde bence çok sevilen, benim şahsen çok keyif aldığım ve bu filmde tekrarlanan unsurlardan bir tanesi zamana karşı yarış olayı. Evet. Yani 2'de de 3'te de şeyi görüyorduk. Sürekli işte peşinde büyük bir ödül dolayısıyla bir sürü insan var ve A noktasından B noktasına giderken o heriflerin hepsinden kaçmak zorunda. Burada hani kelimenin tam anlamıyla bir işleyen saat durumu var ve hani düelloya kadar işte o noktada olması gerek.
Düello şartlarından burada bir hemen bir parantez açalım. Düello şartları da şey işte karşılıklı bir zaten bizim o Clancy Brown'un olduğu sahnede hakemlik yaptığı sahnede karşılıklı şeyler şartlardan bahsediyorlar. Clancy Brown da bu son o ikisinden birini seçerek sabah 6'da tabancayla tek atışlık tabancayla olacak ve Marky karakteri senin dediğin gibi son anda şerefsizliğini yapıyor. Şampiyonu olarak Kane'i seçiyor. Hı-hı. Yapabilir bunu diyor Clancy Brown'un karakterde. Ve bu şekilde sabah 6'ya kadar, sabah 6'da ve şöyle bir şey var. Zamana karşı yarışla alakalı şu. Saat 6'da orada olması lazım. Bir dakika bile gecikemez. Hı-hı. Gün doğumu oluyor yani direkt. Gün doğumu olarak bahsediyorlar. 6'yı 2 geçemene doğuyor falan diyor zaten Güneş. Evet. Ve onun öncesinde hiçbir şey yok. Evet ama Marky karakterinin yapabileceği ve yüksek şuranın da herhangi bir şekilde bu konuda bir şeyi nedense yok. Kuralda bir açıklıkmış abi bu da bir.
Evet ya bari düello süresine kadar dokunulmazlık sağla
o heriflere falan. Evet hiç öyle bir şey sağlamıyor abi. O biraz garip gelmedi değil yani izlerken yani evet ulan düello konusunda bu kadar şeysin.
Ne bileyim o zaman mesela ben bir saat sonrasını alayım abi süre olarak aynen niye gün doğumunu bekliyorum.
Aynen öyle.
Ya. Ama zaten John Wick sanki hemen
diyor.
Evet hemen
şu
yapalım
diyor.
Diyordu,
şu an diyor zaten. Herhangi bir dokunmazlık vermedikleri için.
Peki şey olsaydı ne olacaktı orada? Yani Marky gün doğumunda değil de 6 ay sonra deseydi 6 ay boyunca John Wick'in peşine düşmeye devam etseler
ama,
ne olacaktı?
Ama yani? Hakem var ya o yüzden daha makul olan şey. Evet. Neyse şey diyor ki 6'yı 2 geçer. Bir dakika bile gecikirsen diyor infaz edilirsin Yüksek Şura tarafından. Bu da biraz şey açısından garip. Çünkü Yüksek Şura zaten abi aylardır bu adamı infaz etmeye çalışmıyor mu? Yani gelmese John Wick devam edecek aynı şeyi yaptığı yani. O ayrı bir mesele. Fakat işte dokunulmazlık muhabbeti olmadığından dolayı garip bir olay. Winston'la bir de Bowery ile beraber buluşuyor. Bowery ona işte yeni bir ceket veriyor. İşte
yeni bir silah
yeni
veriyor.
Yeni bir silah veriyor.
Ki yine mesela minimal ölçekte de olsa o suit up sahnesini işte hazırlanma sahnesini vermişler. İşte evet. Silahın özelliklerini sayıyor işte 21 mermi alır geri tepmesi çok azdır bilmem
evet,
nedir
evet.
Şudur budur. Yani yine sana şeyi veriyor
satıyor
aslında.
Satıyor yani evet. Şeyi. Ve orada şey falan diyor ya mesela bir erkek diyor ya düğününde ya da cenazesinde yakışıklı olmalıdır diyor.
Married or buried.
Married or buried diyor işte. Ondan sonra o karakterler de biliyor mesela hani şeye gidecek orada da. Sacré-Cœur. Sacré-Cœur önüne gidecekler. Orası da mükemmel bir lokasyon. Harika bir manzara.
Ki
bu
buraya
arada
gitmek için bütün Paris'i de geçtiğinden.
Bütün Paris'i de geçecek.
Yani yine o dediğim sightseeing oyunu evet, yapıyor yani.
Gece boyu oraya varmaya çalışacak.
Trafiğin içinden geçiyorlar.
Tabii canım.
Kaç tane trafik kazası oldu o gece ya, Allah'ım.
Evet abi.
Ya en az 20 farklı
şeyin
kişi
oradan,
mahkemelik oldu abi.
Şeyin oraya
gece
falan oradan geçiyorlar. Zafer Takı'nın ha, oradan geçiyorlar. Oradaki zaten.
Oradaki sekans.
Göbekse falan zaten. 20 tane araba çarpıldı.
John Wick'e 15 kez araba çarpıldı.
Aynen öyle.
Ayrıca 38 kişinin daha
ve
araba çarpmaları sonucu öldü.
Şununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Eyfel Kulesi'ni hep görüyoruz mesela film içerisinde. Çok böyle tatlı da bir kullanımı var. Orası abi bir radyo kulesi
radyo
ve radyo kulesi ve aynı zamanda John Wick'in başına konan ödülü düzenli olarak ayarlayan ve evet, millete anonsunu
İkinci
yapan.
İkinci filmle birlikte evrene katılan aynen, çok iyi bir dokunuş olan. Sadece çok güzel dövmeli kadınların evet, çalışabildiği.
Değil mi? Şey olarak, mülakat olarak.
Yani evet, aralarında yaşlılar da var ama onlar da belli ki gençken çok güzel ve dövmeliymiş. Yani artık evet, hizmetteki 40. yıl olduğu için yaşlı bir kadın olmuş falan ama yani radyo anonsunu yapan siyahi ablanın ses tonu da
çok
yine.
Çok seksi bir
yani
sesle.
Bütün gece bunu konuşsun, dinlersin bütün gece abi. Hani
ve hani bunu direkt olarak şeyde demiyor. John Wick'in başına konan ödül şu falan filan demiyor. Gayet böyle.
Siyahlı evet, adamımız evet, zafer tacına doğru ilerliyor.
Aynen aynen.
Hala
lojistik falan veriyor bir de kadın. Yani. O açıdan da güzel bir detay o da. Bütün gece abi yani bütün şehir herifin üstüne saldırıyor böyle. Hani sadece yüksek şuranın adamları değil, dediğin gibi hakikaten normal siviller bile. Bir dakika ya, biz bundan bir şeyler
koparırdık aslında.
Çözer miyiz ya falan. Ulan bir parmağını kessek verirler mi 100 bin dolar?
Yani neyine güveniyorsun be adam? Hani
abi, değil mi ya?
Bu herif buraya gelene kadar 500 kişiyi öldürmemiş mi? Sence onu 501. de durduracak ne olabilir yani? Hani senin bu diğer 500 kişiden daha özel olduğuna inanmak abi, için evet, ne gibi bir gerekçen var abi?
Neyse bir şekilde bu 15 kişiye saldım, 15 bin kişiye
saldırdım. Ben kesinlikle sniper olurdum bu arada. Ya adamın evet, gideceği yani yer belli, tamam mı? Hani merdivenlerin evet, başını görecek bir yere konuş lan. Bekle yani, gelecek değil eninde
hiç
sonunda oraya.
Akıllı bir sivil yok yani.
Evet, bir de kendin riskte değilsin abi her şeyden önce aynen, yani.
Bir tane ama oradan bahsedelim o merdiven kısmına gelmeden. Senin dediğin Hotline Miami.
Evet, Hotline
abi,
Miami sekansı.
Abi şöyle o kadar mükemmel bir sahne ki orası. Hani bir aksiyon filminden beklemeyeceğin derecede bir sanat var
evet,
filmin içerisinde.
Oyunlarda gördüğümüz
orada
bir kamera kullanımı, izometrik bakış evet, açısı ama daha önce hiçbir aksiyon filminde görmemiştim. Hatırlamıyorum
evet,
yani.
Evet, ben de hatırlamıyorum ve single shot. Tek seferde çekilmiş.
Bir de şey çok güzel orada. Şimdi aynı binaya Tracker da giriyor.
Evet.
İşte izci de ya da Mr. Nobody, hiç kimse bey
İzci
de giriyor.
İzci işte yani, aynen.
Evet. Şimdi John Wick'in İşte elini o ateş püskürten silahı aldığı pompalı andan itibaren, ki o da çok akıllıca bir kullanım. Çünkü o olmazsa oradaki atışların o kadar parlak
hem
görünmeyeceği
o,
ve
hem de o kadar seri ilerleyemez.
Tabii.
Direkt ya, öldürücü yani yakın şeyden yok eden bir silah
o da yine tam Hotline Miami ve yine ondan evet, esinlenip yapılmış bir tane daha oyun var. Hatta Chad Stahelski esas oradan esinlendiklerini söylüyor. Mesela o diğer oyunda, adını şu an hatırlamadığım oyunda, o şey efekti de var. Yani bu yapılan atışların o kadar ateş çıkarması efekti de var. Direkt oraya bir
Dragon's Breath.
Oyunun adı Dragon's Breath miymiş?
Öyle geçiyor olabilir.
Olabilir.
Bir şey gördüm.
Neyse yani evet, ufak bir Google aramasıyla bulabileceğiniz bir
evet,
bilgi bu.
Bu olmayabilir bu arada.
Direkt oraya bir gönderme de olabilir abi. Yani şey çok güzel. John Wick'i takip ettiğin kısımlar evet tek çekim
silahın
olarak.
Silahın adı da Dragon's Breath olabilir bu arada.
Tek çekim olarak yukarıdan görüyorsun. Hemen ardında Tracker'a geçtiği yerde kamera açısı değişiyor. Normal Tracker'ı izlediğin normal bir kamera kullanımına evet, geçiyor. Sonra tekrar John Wick'e geçerken tekrar bir yerden hani John Wick'i karşıdan alıp yukarı çıkıyor kamera. Ve John Wick'e tekrar geçtiğinde uzun çekim bir yukarı şat daha gördükten evet, sonra tekrar ikili bir araya geldiğinde normal kameraya
Dragon's
geçiyor
Breath
falan.
Scene sahnenin adıymış abi. Hong Kong Massacre oyunundan esinlendiği direkt söyleniyor.
Olabilir.
Hong Kong Massacre olduğu söyleniyor. Bununla alakalı zaten birçok şey bulabilirsiniz internette de. Filmin
evet evet Hong Kong
filmin görüntülemesi yani filmin izlemesi en keyifli sahnelerinden biri. Benim direkt favori sahnem. Yani o Saint Chapel'deki Kane'in oturdukları sahne ayrı bir yerde. Ama aksiyon sahnesi olarak kesinlikle bu benim bir numaramdı.
Ki o sahnenin ayrıca şey gibi bir kullanımı da var. Şimdi Tracker abi John Wick'in karşısında olduğu için temelinde kötü bir karakter olarak konumlandırıyorsun evet, kafada. Ama o sahnede birlikte işte köpeği John Wick'in, pardon, kendisini vurma şansı varken köpeği kurtarmayı tercih ediyor oluşu.
Evet, orada bizim John çünkü şey geliyor. Şilili henchman abimiz geliyor.
Ya, Tracker için de bir nevi işte redemption, arınma süreci başlatıyor. Ve bu adam benim, beni öldürmek varken köpeğimin hayatını kurtarmayı tercih etti. O zaman ben bu adamın karşısında olmayayım diye. Sonrasında da kritik bir anda yardımına koşmak suretiyle taraf değiştirdiğini görüyoruz aslında.
O kritik anda gelecek olursak 221 basamaklı.
22.
22 mi?
Evet.
222 basamaklı bir sekans abi. Merdiven şeye çıkarken, Sacré Coeur'a çıkarken. Ve hani böyle artık ucu ucuna yani.
Steep Steps diye geçiyor. Ya da Stairs of Montmartre. Montmartre merdivenleri.
Evet, ünlü bir yer zaten. Evet, ayrı bir konu. Oraya geliyor ve artık son şeyleri falan tam böyle bir iki basamak çıkıyor.
Çok iyi bir sekans ya.
Bir anda
bir de
böyle.
Yani şeyi görüyorsun abi, hani oraya gelene kadar zaten işte 15 kez araba çarpmış.
Oğlum,
kiliseye girip
yani.
300 kişi de öldürmüşsün ya. Nefes nefese ve 10 dakikası var ve 222 merdiven ve diyorsun ki hani şeyi geçtim bak, kimse olmasın orada. 222 merdiven lan. Yine
aynen
zor
öyle.
Bir şey. O kadar dayak yemişken bilmem neyken.
Ve abi izlerken sen yoruluyorsun aksiyonda.
Nasıl çıkacak
hani
lan
diyorsun. Adamın yorgunluğunu sen düşün yani.
Merdiven boyunca 20 kişi dizilmişler. Hadi o da tamam. Başladı işte, vura vura çıkıyor. Tamam işte aynen. Azıcık geri yuvarlanıyor, vuruyor. Yere düşüyor, tekrar vuruyor, ediyor. Bir de şey sürekli yani. Aldığını aşağı atıyor. Dönüp aşağıdakini vuruyor. Sonra üste devam ediyor falan.
Evet.
Abi... Bir 190'ını falan çıktıktan sonra herhalde.
Aynen. Neredeyse 200'ünü bitiriyor.
Evet, yani.
Son bir 15-20 tane kalıyor.
Tepede
bizim
Şili abi.
Bizim
evet.
Şilili abimiz geliyor.
Yani,
büyük henchman
abi geldikten sonra.
Ki onun da normalde öldüğünü göstermiyorlar ama o köpeği vuracakken John onu vuruyor.
Yelekten vuruluyor. Evet, merdivenlerden alt kata düşüyor.
Merdiven boşluğuna düşüyor adam. Hani orada da lan dersin bir boynu kırılmadı mı? Yok abi, kırılmıyor. Adam geri geliyor.
Yok ya, burada bir yerlerden düşerek kimse ölmüyor zaten.
Ve o şerefsiz de mesela akıllı davranıyor. Hiç öldürmekle dövüşmekle uğraşmıyor. Tutuyor abi kıçından, sallıyor
tabii canım,
aşağıya.
Gidemese yeter zaten. Yani.
Aynen öyle. Ve aşağı sallıyor onu.
Ve çok güzel yuvarlanıyor.
Çok güzel yuvarlanıyor.
Güldük bizim salonda yani. Evet, 5-10 kişiydik, herkes güldü orada.
Yani onu o sahnede gerçekten şeyi abi anlıyorsun. Hani böyle bir çok sevdiğin bir oyun oynarsın ve save dosyan vardır ama save dosyanı kaybedersin ya. Böyle çok zor bir bölüm vardır abi. Onun öncesinde save'in vardır. O bölümü oynarsın ama böyle mavi ekran yersin falan böyle bilgisayardan. Tekrar geri açarsın oyunu. Yok, hiçbir şeyim kalmamış falan böyle. Save dosyam kaybolmuş. Tekrardan baştan başlıyorsun
ve
falan.
Ve bakıyorsun 3 dakika kalmış.
2 dakika.
Adam zaten dayağı yemiş, oturmuş aşağıya.
Ya 220 basamak aşağı düşmüş zaten. O da ayrı bir konu. Hani artık kaburgalarının, kemiklerinin titanyumdan olduğunu biliyoruz John Wick'in. Orada da artık yardımına Kane geliyor zaten.
Kane geliyor. Çok kral bir hareket.
Evet.
Birlikte çıkıyorlar. Bir de oradaki şey etkileşimi de çok güzel bence. Yani yarısına kadar çıktıklarında işte henchman abi geliyor.
Evet.
Sen beni vuramazsın ki kardeşim diyor.
Ha, Kane'e diyor. Evet.
Kane'e.
Çünkü Kane yani teknik olarak Markey'in kontratlı
çalışıyor.
Adamı evet. Yani.
Vuramam ama bu dövmeme engel değil.
Aynen öyle. I can hit you diyor. Orada bizim izci abimiz gelip bizim henchman'in
işini
bitiriyor.
İzci abinin de yardıma yetişmesini görüyorsun.
Aynen. Şeyler falan gidiyor. İzci ve köpeği. Gelip orada bizim ölmeyen,
İçimizin yağlarını
ölümsüz,
eriten
evet abi,
bir
bütün
şekilde.
Film boyunca hani hala mı hayattasın be adam dediğin adamı gelip öldürüp köpek de suratına işiyor ya sonra böyle.
Bir şey de çok güzel burada. Sonrasında izci abinin köpeğini de alıp düelloyu izlemeye oturup
abi,
bir
evet,
tane bira içip
bir bira
yarısını da köpeğe döküp be.
Mükemmel
birbirimizi
lan.
Amk diye oraya
kimse oturup. Şeyde sorgulamıyor. Clancy Brown da mesela şey hakem mesela adam o kadar ağır duruşlu falan. Bu kim lan yani hani gelmiş bira açmış burada böyle hani Super Bowl izler gibi böyle takılıyor kenardan falan böyle.
Hiç.
Tek pistollu düello zaten.
Evet. Düello'da da bu arada şeyi çok güzel başarmışlar yani muhtemelen Kane'i daha sonra geri getirecek olmalarının da etkisiyle.
Hı hı.
İki karaktere de haksızlık etmeden istenilen sonucu olabilecek en güzel şekilde ulaştırıyor.
Evet.
İşte ikisi de ilk atışta birbirini yaralıyor ama öldürmüyor. İkisi de ikinci atışta birbirini yaralıyor ama öldürmüyor. Ve şeyi de biliyorsun o sahnelerde yani ikisi de muhtemelen istese ilk atışta birbirini öldürebilecekken.
Aynen öyle.
Bilerek de öldürmüyorlar falan. Çünkü Winston'ın şey dediği de var. öldür kardeşim işte artık şunu falan.
Ha tabii burada Kane karakterinin kör olarak, kör bir karakter olarak nasıl bu kadar John Wick kadar tutarlı ateş edebildiğini
yani
çok
işte sorgulamıyor. Orada da şeyi düşüneceksin, hani John Wick'in işte fiziksel görünümünü biliyor az buçuk.
Dümdüz
kaç adım attıkları belli, hemen karşısında olacak falan. Yine de. Bir de taşa bastığını da duyuyor, nerede olduğunu da aşağı yukarı. Tam bir derde olsa işte. Ya vuruyordur falan. Yiyorsun onu kardeşim hadi. Orada artık.
Hadi sormadık hadi tamam.
Sondaki çıkış kapısı da çok güzel.
10 adımlığa geliyorlar. Kane
vuruyor.
Dönüp ateş ediyor ve John'u böyle karnından falan vuruyor.
Yani şu alt bölgeden vuruyor.
Karnının sol altından. Alt tarafından vuruyor. John yere düşüyor ama John ateş etmiyor.
Tabii bunu bilmiyoruz biz
bunu,
o esnada.
Bu esnada dikkat etmiyoruz daha doğrusu. Ateş etmediğini biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim Marky karakteri, o hırslı genç çocuk heyecanla... Öldürücü darbeyi ben vurmak istiyorum.
Ben istiyorum falan.
Öldürücü darbeyi ben vurmak istiyorum diyor. Geliyor hakeme şey yapıyor falan. Alıyor silahı Kane'in elinden.
Ian McShane'in orada gelmiş geçmiş en iyi line delivery diyebileceğim işte replik sunuşlarından bir tanesiyle birlikte. You arrogant bastard.
You arrogant fool.
Ha, ya da neyse
He didn't
yani.
Shoot.
Evet. Sonra
seni kibirli gerizekalı.
Yine içimizin yağlarını eritecek bir şekilde. Bir
John'un hala aslında sırasının bitmediğini her ne kadar
vurulmuş
olsa da onun da ateş etmesi gerektiğini.
Burada o da hadi bir düello söylüyor. Arka kapısı da.
Evet evet onun da yani, onun da kurallar gereğince John'un ateş etmesi gerektiğini fakat Marky karakteri o kadar yaklaşıyor ki John bir anda Marky'nin şaşkın suratına alnının ortasına koyuyor mermiyi zaten.
Dolayısıyla Winston için mutlu son, John Wick için de bir mutlu son aslında. Çünkü sonradan işte Winston'a hacı beni eve götürür müsün? Ya yani karımın yanına gömülmek istiyorum diyor aslında özetle.
Aynen,
dedikten sonra işte kilise merdivenlerinden birazcık inip orada böyle arka plana kiliseyi almışlar. Hani sanki sonunda bir arınmaya, iç huzura ulaşmış gibi gösteren kamera açıları falan eşliğinde. John Wick'in kendince huzurlu bir sona erişimini görüyoruz.
Evet.
Tabii bir yandan işte cesedi görmediğimiz için izleyiciler için her zaman John Wick'in aslında ölmediğini iddia etmek de mümkün falan. Ama bir yandan da ölümü hikayeye tatmin edici bir kapanış sunduğu için
neredeyse
ben öldüğüne ikna olmak isteyen
neredeyse
taraftarım.
Neredeyse aslında şey olduğunu bile iddia edebilirsin canım. The Dark Knight Rises'da Batman'in dışarıda sadece bira içtiğini işte görmüyorsun. Bir şey içtiğini görmüyorsun. Dark Knight Rises'da onu görüyorduk. Hani Alfred böyle bir bakıyordu. Orada şeyle beraber oturuyor Batman falan. İşte
bir yandan da John Wick'in de bunda aslında yaşamak hani için bir nedeni yok artık.
Evet ya bir de çok güzel kapatıyorlar ya. Hani
evet tatmin edici de bir final olduğu için.
Arkadaşları için en iyi sonuca varmalarına yardımcı oluyor. Winston'a ve Kane'e. İzciye aynı şekilde bir
Lover,
şey yapıyor.
Bowery King'e de aynı şekilde.
Bowery'e de aynı şekilde. intikamlarını da alıyor. Aynı zamanda yani artık özgürler yani kısacası. Çünkü şey diyor yani Clancy Brown hani dönüp Winston'a söylüyor. Sonuçlardan bahsediyor. Continental'in tekrar başına geçeceksiniz. Şöyle böyle falan filan. Eski haklarınız geri verildi.
Her talebiniz yerine getirilecek diyor özetle. Yani.
Kane'e de aynı şekilde kızınız ve siz artık özgürsünüz.
Onu zaten şeyi söylüyordu öncesinde. Marky silahı almadan önce Kane'e diyor. Kane soruyor. Ben kurtuldum artık değil mi diyor.
Evet evet.
Ondan aynen, sonra silahı
aynen öyle,
zaten.
Aynen öyle. Hani o yüzden arkadaşlarının ve çevresindeki insanların en iyi sonuca ulaşmaları için yardımcı oluyor. Kendi de intikamını artık alalı çok oldu be abi. Yaşamak için hiçbir sebebi yok ki zaten bu soruyu tekrar sormaları artık bunu belli ediyor. Saint Chapel'de merhaba diyorum diyor ya merhaba demek için buradayım karıma diyor. Çünkü daha öncesinde hatırlamak için de artık onun da bir önemi yok. Artık ona kavuşmak istiyorum diyor kısacası.
Nitekim John Wick karakterinin sonunu görüyoruz bu filmle birlikte.
Evet.
Şimdi olası spin-off'lardan konuştuk ama şeyi tekrar bir değerlendirelim. Buradan nereye gider bu franchise?
Ya o şeyden bahsettiğim gibi.
Yani Tracker güzel karakterin mesela kendi filmi gelir mi?
Evet ya çünkü başka bir nasıl diyeyim? Evet filme ayrı bir tat katıyor ama bir amaç açısından düşünürsen
Shamiye Anderson.
Belki de hani bir standalone sadece o karaktere odaklanan bir filmden ziyade başka yan yapımlar üzerinden Winston ve efendime söyleyeyim Winston'ın öncesini anlatırsa çok olmaz.
Continental dizisi var ama onda bir çıkacağını sanmıyorum.
Evet evet geçmişe dair olursa.
Ballerina filmi var orada da göreceğimizi çok sanmıyorum.
Dizide belki olabilir.
İşte ama hani Akira'ya bir film yapsalar orada da karşımıza çok çıkacağını sanmıyorum. Ya, bence kendi filmine olur bu karakter.
Ya işte hani sonuç olarak bir şey olur mu kesin değil fakat yaparlarsa abes durmasın diye tohumlarını ekmişler ve bu tohumları ekerlerken de abi üf ne yapıyor bu adam ya falan şeklinde de açıkçası.
Tabii canım güzel yatırım yapmışlar
evet, evet
yani.
Hani şey değil yani. Evet ya, bu adam sadece filmi olsun diye buraya gelmiş de değil. Filmini yapmazlarsa da çok açıkçası şey yapmazsın.
Evet.
Ama her işte ne kadar düelloda bir... gelip açıp bira açıp izlemesi komik olsa da biraz.
Şöyle bir sıkıntımız var eğer filmini yapmak isterlerse. Şimdi
yeterli
bu adamı,
yatırım yok.
Ya filmin kalanında bu adamı nobody olarak gördük.
Evet.
Ama Bob Odenkirk'ün kendisi de bir John Wick uyarlaması, yani John Wick parodisi gibi olan evet. Zaten nobody diye bir
evet,
filmi de var.
Nobody diyordu sürekli falan.
O yüzden hani bu herife bir spin-off yaparlarsa adını ne koyacaklar? Yani Mr. Nobody falan olabilir hani.
Aynen
öyle bir yere gidebilirler ama onun dışında biraz düşündürücü. Ama ya ben John Wick evreninin gittiği yerden memnunum.
Ben de.
Hani bu evrenden daha fazla film izlemek ister miyim? İsterim açıkçası. Bu evrenin içinde farklı karakterler yaratılmasına da okeyim. Muhtemelen hiçbir devam filmi John Wick seviyesine gelemeyecektir.
Tabii
çünkü
canım.
Hani Keanu Reeves kadar büyük
Star
izleyici
getirebilecek
getirebilecek güçte bir aktör aktris de yakın zamanda var gibi görünüyor.
Yani sadece iyi bir aktör olmasının, büyük tanınan bir aktör olmasının yanı sıra Keanu Reeves ayrı bir sempatiye sahip.
Bir de ya işin şöyle de bir tarafı var abi. Aksiyon franchise'ına başrol olarak gitmek de biraz hani kariyer bitirici bir hamle
evet.
gibi bir şey. Yani
evet.
Eskiden çok popüler olabilirdi işte Sylvester Stallone ya da Steven evet. Seagal falan, işte Bruce Willis.
O zaman
ya, aksiyon yıldızı
yani.
Olmak büyük bir şeydi eskiden ama şu an o kadar da prestijli bir şey değil yani
aktörlük
aslında.
Aktörlük range'i hani şey açısından böyle kabiliyeti açısından çok fazla senden bir şey istemeyen bir film türü olduğundan
evet,
dolayı.
Yani hani işte Tom Cruise'dur, Keanu Reeves'dir, hani
evet.
bir yere kadar Dwayne Johnson'dur artık. Ya başka rollerde oynayamayacak ya da kariyerinin evet. kapanışına gelmiş aktörler için anlamlı
evet.
bir tercih
Tom,
olabilir.
Ya, Tom Cruise için ayrı bir parantez. Tom Cruise artık takılıyor yani.
Bir de
adam,
abi adam yıllarca
evet.
sanat filmi falan da yaptıktan sonra madem buradan bir şey çıkmadı
o
deyip
aksiyon, filmlerine,
aksiyon sinemasını diriltmeye kendini
yani,
adamış
sinemayı
bir adam.
Sinemayı direkt diriltmeye adamış bir adam yani. Onun olayı Tom Cruise kadar yani olabilecek aktör sayısı çok çok çok az.
Evet o yüzden
yapımcılık
yani kimi bulurlar da yeni bir seri belki emanet ederler
evet.
bilemiyorum.
Ballerina'nın yani Ian McShane içinde Ana de Armas konuşuluyor falan. Güzel bir yapım olacaktır elbette diye düşünüyorum. Yani bu kadar çünkü arkasında plan da var.
Bu arada Ballerina için John Wick 3 ve 4 arasında geçeceği söyleniyor.
Evet.
Yani okey ama
aynen
onun
öyle.
Da işte çok uzun olabileceğinden şüpheliyim ben. Çünkü yani Ana de Armas da kendini bir aksiyon franchise'ına uzun süre bağlamak istemeyecektir.
Evet.
Çünkü
ki hele Blonde gibi bir filmdeki performansından
evet,
yani sonra.
Evet ya kadın aksiyon yıldızı kim var ki bildiğimiz?
Evet.
Bir işte Resident Evil'lardan Mila Jovovich'i biliyorum ben.
Evet.
Ki başka. O bile ne kadar star tartışılır
yani.
Yani
işte Angelina Jolie bir ara Tomb Raider'da
evet,
falan
evet bir
şeydi.
Dönem.
O kadar. Yani Ana de Armas'ın bir de özellikle Blonde'daki oyunculuk konusunda biraz daha ondan bir şeyler beklenmesiyle beraber Oscar'dan da falan böyle
ya
bir adaylık almasıyla.
Ya kendisini de kesmeyeceğini
evet,
düşünüyorum
evet.
ben açıkçası
hani
o yüzden.
Kendisinin de yöneleceği projelerin daha çok artık onu zorlayacak, ona böyle yeni bir challenge getirecek şeyler olmasını istediğini düşünüyorum. Belki
ama
öyle
bakalım.
Değil, belli olmaz. Belki de çok iyi para verirler der ki oha mükemmel para. ben neler neler yapmam der. Bir bakarsın.
Ya şimdi John Wick serisinin de bir yandan.
3000 kişi öldürür 200 kelime konuşarak.
Abi John Wick serisinin de 9 yılda 4 film çıkardığını düşünürsek aslında 9 yılda 4 film büyük bir aktörü çok da zorlamayacak bir çekim
evet.
düzeni.
Evet.
Yani hali hazırda başka projelerde yer alırken
ki,
araya bunları da atabilir.
Evet, ki 4 bayağı önce bitti. Yani 4 Matrix Resurrections'la çakışacak falan diye ertelenmiş bir film.
Ama işte korona muhabbetleri
evet,
falan
evet.
filan orada çekim film, yapımı
bu
falan.
Bu filmin
da
çekimi de daha önceden. Yani 2023'te çıktı ama 2021'de falan çıkacağı söyleniyordu. Yani prodüksiyon açısından. Çok daha kısa bir sürede, tam olarak 9 yılda değil 7-8 yılda falan çektiler. 7 yılda falan bitirdiler aslında John Wick dörtlemesini.
Bakalım. Yani Ballerina'nın yönetmeni için Len Wiseman olarak konuşuluyor şimdilik. Hı-hı. Yani hatta netleşti galiba. Hı-hı. Ki kendisinin işte Underworld serisinde
şey
yine Kate
Beckinsale'ın sadece.
Başrolünde olduğu bir kadın aksiyon yıldızının başrolünde Hı-hı. olduğu bir seriyi yönetmiş olmaktan gelen bir tecrübesi olduğunu da biliyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla fena bir şey çıkmayacaktır. Ya ben umutluyum. John Wick evreninin devamı açısından da umutluyum. Dediğim gibi Keanu'nun tekelinden kurtulduğu için de mutluyum aslında. Genel olarak söyleyeceklerim de bu kadar. Bilmiyorum eklemek
evet.
istediğim bir şey var
evet,
mı?
Evet evet yani John Wick'in benim için dediğim gibi yani ikinin üzerine koymam dördü. Fakat benim için de aynı tepede yani. Dört ve iki eşit bir, en sona da üçü koyarım. Eğer bir sıralama gerekirse. Ama seyir zevki açısından kesinlikle sinemalarda veya çok iyi bir ses sistemli büyük ekranlı bir yerde imkanınız varsa izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü tamamıyla görsel bir şeyden şölen yani başka zaten evet bir hikayesi de var zaten John Wick'i diğer aksiyon filmlerinden bir nebze farklı bir noktaya koyan şeylerden biri de hikaye ve dünya anlatımı onu genişletmeleri üzerine yaptıkları akıllıca çalışmalar. Fakat aksiyon sahnelerinin yaratıcılığı, sanatsal açıdan uğraştıkları şeyler yani o kadar güzel görünüyor ki her şey ve aynı zamanda aksiyonun da ritmiyle bir sanat eseri izliyorsunuz aslında. Bunun üzerine daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Çok keyifliydi. Tekrar böyle özellikle belli sekansları geri dönülüp izlenilesi bir film olmuş.
Yani burada kapatırken şeyi söyleyebilirim. Topu yine size atarak birazcık da. Sizin John Wick serisi içinde en sevdiğiniz filmler hangisi? Sıralamanız nasıl? Dördüncü filmi beğendiniz mi? İzlemediyseniz ne zaman izlemeyi düşünüyorsunuz ya da neden izlemeyi düşünmüyorsunuz? Gerçi izlemediyseniz burayı da dinlemiyorsunuz muhtemelen. Ama yani izleyenler en sevdiği ve sevmediği kısımları, yorumlarımıza katılıp katılmadığınızı, programla ilgili eleştirmek istediğiniz ya da bundan sonraki bölümlerde değinmemizi istediğiniz konuları lütfen yorumlarda bildirin.
Evet.
Geri dönüş almak her zaman bizi hem çok mutlu eden hem de ilerlememize çok katkı sağlayan bir şey.
Eleştirilerden bir şeydi abi o sürekli setting
lütfen,
değişiyor.
Yani lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin.
Sürekli böyle setting değişiyor ne yapıyorsunuz abi siz falan filan diye.
Böyle bir eleştiriniz varsa onu da belirtin lütfen. Bu settingi sevdiyseniz de belirtin sevmediyseniz de belirtin. Biz farklı, yorum almak evet. için ağlıyorlar evet. değil mi?
Biz farklı şeyler deniyoruz. Bizim için de ne kadar böyle uğraştırma açısından aynı zamanda da muhabbetimizin tadına varmak açısından en uygun setting neyse onu bulmaya çalışıyoruz aslında bir yerde. Vaktimiz oldukça diyelim ve evet. tartışmayı sevdiğimiz şeyleri tartışıyoruz genelde. O da aynı şekilde vaktimiz oldukça ve imkanımız oldukça.
Dolayısıyla bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.